Taktik Sahası'nın NBA Podcast'i Flagentman'ın yeni bölümünden herkese merhabalar. Bugün yine her zaman olduğu gibi sevgili Fetve Edebi ile birlikte NBA konuşacağız. Atlantik grubunu değerlendireceğiz ve dedik ki böyle bir bölüme, böyle bir son preview bölümüne biz niye İnan Özdemir'i davet etmiyoruz ve kendisi de sağ olsun bizi kırmayarak bu bölümde bize eşlik edecek. Öncelikle abi hoş geldin demek istiyorum sana.
Hoş bulduk. Nasılsınız beyler?
İyi vallahi. İyiyiz abi. Sen nasılsın? Yani şimdi biz evimizde ligi takip ediyoruz. Sen daha böyle Fransa'da Dünya Kupası'nda aktarın Acun Ilıcalı gibi hani maçlara da hani senin de mesai de attığı için senin için nasıl gidiyor lige alışma süreci?
Benim de tam öyle gidiyor hakikaten. Yani bir yandan ligi yaşıyor gibiyim ama ligi yaşadığım yer İstanbul Hacı Osman olduğu için ligi yaşamıyor gibiyim bir yandan. Ama çok hızlı bir giriş yaptık ya. Bu girişteki yani işte ilk salıyı normal bir şekilde büyük takımların maçını izleyip geçirdikten sonra çarşamba günkü o burluk hem çok güzel, çok hoşuna gidiyor insan hem de çok beyni yanıyor. Neyi izlediğini, nasıl izlediğini anlamaya çalışırken. O hissi bir yandan özlemişim, bir yandan da hala adapte olmaya çalışıyorum. Yani kaçta uyuyordum, ne yapıyordum, nereye kaçta gitmeliyim falan hepimizde olan hisler. Biz dinleyenler de şu an zaten bu hislerin olduğunu eminim.
Abi evet, Fed'in yani orada şey detayı hani Fransa'dan Dünya Kupası'nın aklından Acun Ilıcalı detayı aklıma direkt şey getiriyor. Malum Acun Ilıcalı'nın doğum gününde kız arkadaşının doğum gününde Moda'ya gelip arkadaşlarına şey yaptırması, tezahürat yaptırması.
Fransa şey gibi Gülten Karaböcek'in şarkısını girmeleri
arkadan. Acayip bir şey ya.
Evet ya. Yani, televizyonlarda anlatılan en komik hikaye bence o ya yani. Bir de sürekli şey kapı sesi geliyor ya arkadan. Hı-hı. Kapıyı evet. Kapama sesi.
O da şey diyor ya, karnaval yapıyorlar herhalde.
Bugün çok uzayacak podcast. Şey yapalım.
Hadi başlayalım. Geçelim. Şimdi
ses sadece bende mi?
Efendim?
Senin ses sadece bende mi dalgalandı?
Yok, bende de dalgalandı.
Tamam böyle. Sadece şimdi internette bir sıkıntı var, haberin olsun.
Tamam. O zaman tekrarlıyorum. Atlantik grubunu geçen sene Boston Celtics lider bitirdi. Herkesin malumu. Ve Celtics'in ilk beşinde çok ciddi değişiklikler var. Özellikle Jrue Holiday ve Porzingis'in gelmesiyle birlikte. Aslında Knicks maçı da herkese bir şey göstermiş oldu. Acaba bu takım neler yapabilir? Onu görmüş olduk. İstersen İnan abi burada seninle başlayalım. Porzingis'in ve Jrue Holiday'in ilk 5'e dahil oluşunu nasıl buldun ilk maç itibariyle? Özellikle Porzingis'in savunmadaki yarattığı etki çember etrafında oldukça dikkat çekiciydi diyor ve sana paslıyorum.
Ya ben bu kamp döneminde de işte hamleler yapıldıktan sonra ilk 5 nasıl olur, kim 6. adamla gider de en iyi opsiyonun bu olduğunu düşünüyordum açıkçası. Al Horford'un 6. adam olduğu. Tam 6. adam da sayılmaz gerçi yani. Yine dakikası da az ama dakikalar birbirine yakın. Diğerlerinin de işte biraz daha rotasyonun hem dışı hem içi gibi göründüğü. İşte Hauser'ların, Pritchard'ların biraz böyle rotasyon içi dışında durduğu bir yapı bekliyordum. Ama yani ilk maç bana ne gösterdi bilmiyorum açıkçası. Şimdi ilginç bir yerde yapıyoruz podcast'ı. Çünkü bir maç izlemiş olduk açıkçası. Ki o da belirleyici bir maçtı. New York Knicks gibi yine Atlantik'in bir başka ciddi rakibiyle, ciddi ekibiyle oynamış oldular. Fakat bir yandan da sonuçta Boston'ın sezonunu projeksiyon etmek için, projekte etmek için buradayız. Aynı şekilde playoff'u etmek için, playoff'u konuşmak için buradayız. Bana ilginç gelen nokta ilk günden beri şeydi. Yani bu takımın çok önemli artıları var. Bir yandan da bu takımın bazı eksileri var. Yani çok önemli artıları zaten bu takımı her sene bir şekilde doğu finaline ya da doğu yarı finaline götürüyor yıllardır. 100 yıldır Tatum ve Brown'la oradalar zaten. Ama o bazı eksileri de onları NBA finalinden, NBA finaline çıktıklarında da şampiyonluktan uzak tutuyor. Bu sene yaptıkları hamleler ilk haliyle yani Porzingis'in geldiği halle bana bu denklemi çok değiştiriyor gibi gelmiyordu. Porzingis bu takıma pek çok şeyi katsa da ben bu takımın bir liderlik ve bir clutch sorunu olacağını yine düşünenlerdendim ki hala böyle düşünüyorum. Çünkü bu da çözülmesi gereken başka şeyler var belli ki. Ama bir yandan da Jrue Holiday hamlesiyle birlikte o denklem değişti mi dersen hem buna inanıyorum hem de inanmıyorum hakikaten. Boston konusunda biraz arada kalmış durumdayım yani. Bu takımın yine nerede olacağını az çok biliyoruz yani. Yine bu takım doğu finalinde olacak. Büyük bir şanssızlık olursa doğu yarı finalinde elenirler. Ama denklem ne kadar değişti? Joe Mazzulla'nın hala benim için çaylak bir koç olduğu denklemde bu takım gerçekten NBA finaline, NBA şampiyonluğuna gitmek için oyuncu personel değişiminden başka şu anki yapıda neleri değiştirebilir? Bu yapı neye uygun olabilir sezon içerisinde? Bu alternatif fizik onları tüketir mi? Bütün bunlar hala kafamı karıştırıyor açıkçası.
Fede de o zaman şöyle sorayım. İlk maç itibariyle. Öncelikle Celtics'i beğendin mi? Onu sorayım. Diğer taraftan da tek tek böyle isimleri yazarken belki o kadar dikkat çekmiyordu ama ben izlerken en azından şu hissiyata kapıldım. Ya bench işin içine girince Celtics'in rotasyonunun aslında o kadar geniş olmadığını biraz da canlı bir şekilde gözlemlemiş olduk diye düşünüyorum. Hatta senin de bir tweet'in vardı. Nokta noktanın rotasyondaki yeri nokta noktaya kayacak gibi tarzında bir tweet'in vardı. İstersen o isimle de aç.
Hazır evet, şey orada. bu arada şeyi söyleyeyim, hani hem biraz reklamımı yapmış olayım hem 30 sayfalık bir yazı yazdım bu hafta Celtics'in üstüne ve gerçekten hem yani eklemelerden, gidenlerden, rotasyonun fikrinden, yapılabilecek takaslardan falan hani 30 sayfaya takıma dair tüm görüşü. Hani oradakilerimi tekrarlayacağım için hani böyle bir yazı yazdığımı ve blogumda bulabileceğinizi söyleyeyim. Takımı beğendim mi? Beğenmedim. Hı-hı. Ama kazandık. Biz normalde çok beğendiğim New York deplasmanlarını kaybederdik. Hani ki mesela işte finallere çıktığımız sene ilk maç, açılış maçı yine MSG'deydi. Ve çok iyi bir 3.5 çeyrek oynadık. Sonra darma saçma sapan Evan Fournier'in kariyer maçında kaybettik. Yine o sene 20 sayı, 24 sayı falan öne geçip kaybettik. Şey, R.J. Barrett'in buzzer beater'ıyla. Ki geçen sene de çok kolay maçlar oynamadık New York'a. Geçen sene maçları daha tekrardan izlediğim için şu maç şöyle bitmiş diye hatırlamıyorum ama kaybettik yine. New York deplasmanında.
Uzatmada kaybettiğiniz hangi seneydi? Geçen sezon muydu?
O şampiyon yok abi. O şey finale çıktığımız sene. Çünkü biz geçen sene açılışı şey Philadelphia'yla yapmış olmamız
aynen,
lazım.
Aynen tamam. Doğru.
İşte yani ben takımın daha yazıda da bunu bahsetmeye çalıştım. Daha bence materyalize oldu kafamda şey yaparken. Takım daha doğal yetenekli. Daha toplam yetenekli mi? Muhtemelen daha toplam yetenekli ayrıca. Ama hı hı. Abi mesela şu çok şey yaptı beni. İlgimi çekti. Çok hoşuma gitti o an. Maç 101-99 iken Porzingis'le Jalen Brunson konuşuyorlar. Porzingis eliyle şey yaptı Jalen Brunson'a. İlk serbest atış almıştı şey Porzingis. Tık tık iki tane atacağım dedi böyle. Hani iki say böyle gülerek eliyle böyle tık tık işareti yaptı. Hani serbest atış atacağım, iki tanesini sokacağım diye. Ya geçen sene böyle durumlara kaldığında Celtics mesela işte Grant Williams'ın ikisini de sokacağım diye ikisini de atamadı Cleveland deplasmanı. İşte Marcus Smart'ın çok gerilip oyun domine etmeye çalıştığı şeyler, anlar, sekanslar görüyorduk. Bu daha özgüvenli bir takım. Ve daha yetenekli olduğunu bilen bir takım. Hani oyunu çok beğenmedim çünkü hücumda bir şeyler klik etmiyordu. Yani Porzingis 30 attı, Tatum 34 attı, 74 sayı. Bu ikisinden, bu ikisinin dışında
64 bu arada.
Ya, özür dilerim 64. Bu ikisinin dışında 3 tane All-Star kalibresi oyuncu var takımda. Ki biri geçen sene All-NBA oldu. 110 sayıyı zor gördüm.
Hı hı.
Hani bu çok mantıklı bir şey değil yani. Olacak şey değil. Hücumda bir şeyler işte yine temposuz geliyor yarı sahaya Celtics. Yine perdeler çok geç yapılıyor. Aksiyonlar geç başlıyor ama daha yetenekli ve bu sorunların üstünden kalkabilecek bir takım. Geçtiğimiz senelerdeki Celtics takımları hücum klik ederken bile savunmaya çok ihtiyaç duyuyordu şey yapmak için. Aynı zamanda savunma beklediğimden daha iyi gözüktü gözüme. Porzingis iyi idare ediyor yani drop işini. Geçen sene zaten Porzingis takası olur olmaz. Porzingis drop'u hallediyor ama levels'ta sıkıntıları var gibi bir şey konuşmuştuk seninle. Mesela bu sefer level'a hiç çıkarmadı Porzingis Celtics. Çünkü Jrue Holiday geldi oraya kapatmaları. Onu gördün mü? Sürekli kendi adamından böyle sert yardım getirip o orta mesafeyi uzunun çıkmasıyla değil üçüncü adamın merkezi kapatmasıyla çözmeye çalışıyor Celtics. Hani bugün de Miami ile oynayacağız. Hani New York işte pull up şutu olan kısalarla potaya yaklaşmayı bilen bir takım olmasıyla rakiplerin şemalarını, savunma şemalarını zorlayan bir takım. Aynı şey Miami için de geçerli. Miami Heat, özellikle Kyle Lowry'nin varlığıyla geçişte neler yapacağını bir takımın çok zorlar. Jimmy Butler, Bam Adebayo ikili oyunları zaten potaya yaklaşmak ve foul almak konusunda belki de NBA'in en şey ikili oyunu. Zorlayıcı ikili oyunu. Hani burada da savunma şemasına dair bir şeyler göreceğiz ama Mazula'nın savunma şeması konusunda kafasında bir şeyler var gibi. En azından farklı bir fikri var gibi. Bizim kafamızda olan Porzingis dibe gelir, kapanırlardan ziyade başka bir şey var gibi. Ama hücumda çok zamana ihtiyacı var gibi duruyor olsa da bu takım bazı sıkıntıların üstesinden gelebilecek kadar yetenekli gibi gözüküyor. Ama şeyden, onu da bahsettin, ben de abi şeyden hiç memnun değildim. Yani bir korne giriyor. Korne hiçbir şey yapamıyor sahada. Hani hiçbir şey yapamıyorsun üstüne. Ben yazıda Koyeta'nın Kornet'in önünde olması gerektiğini savunmuştum. Hala Koyeta'nın önde başlaması gerektiğini düşünüyorum. Ve Hauser ile Pritchard 5 şut kullandılar. Toplam 0 soktular. Çok sıkıntılı bir şey. Hem Hauser'dan hem Pritchard'dan hiçbir şey almaman. Hani New York maçı olmasa, önde götürmesek, daha böyle Atlanta gibi bir rakip olsa, hani yine test maçı ama hani döndürürüz bu maçı olsa, Mihailu niye atmıyorsun sahaya koç derdim yani. Hani o yüzden tersi rotasyonda da hücum planında da oturtması gereken şeyler var. Savunma şemasını görmeliyiz. Ama savunmada gördüğüm şeyler hoşuma gitti. Hücumda da takım idare edebilecek durumu gibi geldi bana. Hani tepeden bakmamız gerekirse bunları gördüm diyebilirim.
Bu drop kısmında sadece şunu ekleyeceğim abi. Bence Mazula bir yerde şeyi düşündü. Yani Brunson'la o kadar iyi başlamayınca aslında pull-up tehdidi de çok fazla olmuyor takımın. Yani Knicks'in. Bence o kadar rahatsız etmedi yani, özellikle Porzingis'i level'a çıkarmamakta. Ya da işte birkaç pozisyonu switch yaptığını gördük. Ondan pozisyon icabı muhtemelen olan şeylerdi. Ama bence hani drop'ta hem onu tutmak hem de dediğin gibi Holiday üzerine o yardımı getirmek aslında oldukça şeydi. Hani pull-up tehdidini ortaya koyamayan Brunson'un performansıyla birlikte bence gayet işlevseldi.
Bir de Porzingis 4 blok yaptı. Yani blok yapan adam ben olsam bile pot altında işte 4 blok yaptığında 4. bloğu 3. çeyreğin başında yaptı bir de yani. İlk 3 çeyrek 4 blok yaptı adam. Hani 4 blok yapan adamı görünce potadan bir uzaklaşırsa zaten New York'un maçı çevirmesi de Quigley ile R.J. Barrett'ın üçlük sokabilmesiyle oldu. Yani o yüzden hani ben savunmada gördüklerim beklediğimden daha iyi gördüm. Ama hücumla rotasyon konusunda görmemiz gerekiyor bence bir şeyleri hala. Çok içime sinmedi performans.
Celtics'in sadece savunmasıyla alakalı bir şey ekleyeceğim. Dünkü maçın istatistiklerine bakarken abi Celtics, yani Knicks'e boyalı alanda sadece 24 sayı izin vermiş. Bu zaten çok ciddi bir başarı. Evet. Ama 43'te 12 abi. Boyalı alan şeyi Knicks'in. Bu da hakikaten ama çok büyük oranla Porzingis'le alakalı.
Evet. Ve New York'un saçma sapan sayıda iki hücum reboundu aldığını da unutma. Yani o sayıların bir kısmı şey, Julius Randle'ın tiplemeye çalıştığı 3 atış falan.
Ki zaten hani abi şey, toplam Knicks sizden 14 fazla hücum yapıyor. 6 tane fazla üçlük sokuyor. Yani matematiğiyle kaybediyorsun. Oyun pozisyonu şey kaybediyorsun. Tabii. Ama işte boyalı alanda kuş uçutmuyorsun Porzingis sayesinde.
Evet. Yani yine dönüyoruz dolaşıyoruz. Nereye geliyoruz? Basketbol hala potaya yaklaşma oyunu. Boston pota boyalı alanda 25'te 20 ile oynadı falan. Hani. O da Tatum'un ayrı bir gelişimiyle alakalı. Onu projekte etmemiz gereken bir şey. Hani zaten sezon boyunca en çok konuşacağımız takımlardan biri Celtics. Ben de hani son zamanda çok uzun yazdım Celtics'i. O yüzden hani kendimi de tekrar etmek istemiyorum sürekli ama bence şey yani ilk iki takımdan biri olacağı bence açık bu takımın doğuda.
Katılıyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı Boston Celtics'e?
Ya ben Porzingis konusunda hala biraz daha beklemeyi düşünenler arasındayım açıkçası. Yani geçen sezonu kesinlikle çok önemliydi ama Porzingis'e ben oyuncu karakterine hiç güvenmiyorum. Orada böyle bir gerçek şampiyon karakterine inanmıyorum. Oyuncular değişir tabii. Oyuncular yerleri içerisindeki rotaları da değişir. Fakat şu ana kadar kariyerinin en iddialı olabileceği takımında tam böyle görev adamı gibi bir noktaya düşürüldüğünü hissettiği için veya sadece bir pick and pop tehdidi gibi kullanıldığını düşündüğü için küstüğünü hatırlıyoruz. Yani orada İşte Luka Doncic'in yanında o rol için savaşabilirdi. Kendi rolünü, kendi alanını değiştirmek, geliştirmek için savaşabilirdi. Ama açıkçası o deneyimde bunu çok fazla yaptığını hissetmemiştik. Elbette işte geçen sene biraz daha tamam iddiasız bir takım ama Washington'da gösterdiği şey önemliydi. Sahada kalabilmesi önemliydi. 30'lu dakikaları alabilmesi, işte sürekli istikrarlı biçimde sadece 7-8 maç kaçırabilmesi, şey, sadece 10-15 maç kaçırması önemliydi. Ama yine de Porzingis'in boyalı alandaki caydırıcılığı için böyle bir 15, 20, 30, 35 maç gitmesi gerekiyor bence. Hücumda daha az rol aldığı geceler olacak. Daha az form olduğu geceler olacak. Ya da Celtics sistemi içerisinde topun Tatum Brown'ların atladığı çok fazla gece göreceğiz belki Ocak ayında, Şubat ayında. Orada karakteri test edildiğinde ne yaşayacağını merak ediyorum ben. Onunla beraber çalışanlar dediğim gibi yani böyle çok sorunlu bir çocuk imajı çizmiyorlar gördüğüm kadarıyla röportajlardan. Herkes evet belirli sorunları vardı diyor Dallas'ta ama şöyle şöyle başka iyi yönleri de vardı diyor. Yine de bu sezon içinde o şampiyon karakteri ya da şampiyon karakteri var mı yok mu nasıl yorulacak çok emin değilim bundan. Çünkü zaten bir liderlik boşluğu olan bir takım bu. Geçen sezon biraz bunun bunalımını çektiğini söylüyor insanlar. İşte Smart'la Mazulan'ın arasının çok iyi olmadığını söylüyorlar. O yüzden Smart'ın bileti kesildikten sonra işte Mazula için biraz daha farklı bir şey olduğunu düşünüyorlar bu takımda. Ki Mazula da CCL'dekin podcastinde buna evet demedi ama biraz daha işte olgunlaştığını, farklı bir yöne gittiğini kendi açısından söylediğini ifade etti. Yine de zaten işte Tatum ve Brown'ın özellikle Brown'ın baskı altında sinme psi gibi çok genel bir problem var. Bunun yanında Porzingis'in bu tip bir alanda test edilmemesi gibi bir problem var. Joe Mazzulla'nın yine bu tip bir alanda hiç yorulmaması gibi bir problem var. Yani bu kadar çok şey alt alta yazdığımızda evet Jrue Holiday tecrübeli, evet işte Al Horford lider karakter, evet Derek White'ın çok önemli tarafları var ama senin en çok top kullanan 3 tane oyuncundan 2 tanesi baskı altında sinmesi muhtemel oyuncularsa bu ne kadar senin tavanını yükseltir. Bunu oturup düşünmesi gerekiyor Boston Celtics'in ve tabii ki bu bahsettiğim sorunu biz Mayıs sonuna kadar öğrenemeyeceğiz. Yani Şubat'ta da Nisan'da da artık Boston Celtics için böyle bir sorun olacak. Yani ne kadar keskinleşirlerse keskinleşsinler bu takımın esas kaderinin Mayıs ayında, Mayıs başında, Mayıs ortasında, Mayıs sonunda çözüleceğini düşünmek gerekecek. O yüzden çok emin olamıyorum. Sezon içinde biraz daha böyle spiritüel bir açıdan da takip edeceğim Celtics'i.
Peki Celtics'ten pardon.
Ben buna şey diyorum. Dirk Nowitzki sendromu diyorum. Yani bir oyuncu şampiyon olana kadar, herhangi bir şey kazanana kadar herhangi bir şey kazanabileceğine olan inanç oluşmuyor ya. Bu hani ben NBA'yi ilk takip ettiğim şeyler işte Brian Cardinal'ın bir şampiyonluğu var, LeBron'un şampiyonluğu yok mimleri falan paylaşıyordum 2010'da. Hani işte Dirk Nowitzki şeye kadar şampiyon olduğu playoff'larda ben çok net hatırlıyorum. İlk turda Portland eler bunları deniyordu. Ve ben şeyi çok net hatırlıyorum. Portland'ın malum geri dönüp aldığı uzatmada bir dördüncü maç mı ne var? O senenin ilk turunda Portland Dallas turunda. Böyle 15'ten falan dönüyor Portland son çeyrekte. Böyle ya o hani ama o haftanın NBA stüdyosunu izlediğimi hatırlıyorum. Şey demişlerdi işte ya Dallas. Yani yine zora gelince Dallas işte şey eller ayaklar gitmedi. Hani olmuştu. Hani bu her NBA yıldızının şampiyonluk franchise oyuncusu şeyi gösterilen NBA'in ilk 5 oyuncusu arasından biri gösterilen her oyuncunun yaşadığı bir bunalım. Tatum'un da bu bunalımla ya yaşaması ya da onun işte o hendiğin üstünden atlaması gerekiyor. Yani NBA artık her zaman böyle bir yerde, hala böyle bir yer. Yani o kazanana kadar ya kazanacak yere gideceksin ya da bu şeyi sorgulamayı yaşayacaksın sürekli.
İnan abi şunu sormak istiyorum. Az önce Celtics'in arasında Mayıs'a kadar beklememiz gerektiğini bir yerde söyledi. Hani sonuçta bu oyuncuları yıllardır izliyoruz. Peki şunu sorayım abi o zaman. Sezon içerisinde neyi gördüğünde ikna olursun Celtics'e ya da yok abi ben canlı izlemeden o Miami Heat 6. maçında bu takımın o seri kapatışını görmeden inanmam mı diyorsun? Yoksa şunu görsem sezon içerisinde Celtics'e dair daha umutlu bakarım dediğim bir durum ya da konu var mı?
Ya Porzingis'in yine şeyini merak ediyorum. Yani Batı maçı da hem fiziksel olarak sağlıklı çıkarabilecek mi? Burada illa çok yüksek dakikalık almaması mesele değil bence ama hakikaten 60 maç bir 60 maçlık sezon daha var mı Porzingis'de? Varsa bu sezonun içerisinde savunma performansı istikrarlı olacak mı? Evet. Sadece uzunluğuyla bile zaten çemberin etrafını çok kapatabilen bir oyuncu. Ama Celtics ona farklı şemalar sunduğunda savunmada, o şemaların altında adaptasyon becerisiyle kalkacak mı? Öyle bir beceri orada var mı? Yoksa belki de Celtics sezon boyunca bir şeyler deneyecek ve diyecek ki ya biz şu şemayla ve şunu biraz modifiye ettiğimiz bir şemayla Porzingis'i barındırabiliriz diye düşünecek. Bunu takip edeceğim. İkincisi, rotasyona dışarıdan girebilecek bir oyuncu var mı burada? Yani işte az önce bahsetti Fed'de isimlerden. Mihailuk'tan bahsetti, Keta'dan bahsetti. Yani Lamar Stevens ki çok böyle ütopik bir isim söylediğinden, ütopik isimler söylediğimizi biliyorum şu anda ama bir tane daha oyuncuya burada 12-13 dakika verebiliyor musun? Ya da Hauser'la Pritchard'a gerçekten Doğu finalinde güvenecek kadar o dakikaları verecek mi Mozula? Bunları takip edeceğim. Bir de tabii ki işte büyük maçlarda, ulusal televizyon maçlarında Mazula'nın, bunu da anlamak çok zor ama kenardaki ruh hali, işte üzerine yapışan, mola almayan koç etiketiyle baş etme biçimi, rahatlığı, bütün bunları göreceğim. Ama bu çok zor bir denklem. Yani sonuçta biz sürekli şey dediğimiz zaman, kendimi şu anda çürütüyorum. Hani biz sürekli ya biz onları şampiyon olana kadar karakterinden emin olmayacağız dediğim zaman aslında bu takımların 7 aylık, 6 aylık gerçekten normal sezona önem veren, ciddi alan tavırlarını eleştirmiş gibi oluyoruz. Öyle bir yerde değil mi aslında? Yani bazen bu insanın tatmaması gerektiğini düşünenler de. Çünkü yani senin sürekli istikrarlı olarak doğu finaline, doğu yarı finaline çıkman da bir şeydir. Zaten bir sezon gelir, denk düşürürsün veya o sezon çok daha istikrarlı olsun, şampiyonluğa gidersin. Ve tek şampiyonluk da bazen seni efsaneler arasına katar zaten. Sadece sorun, Celtics'in yaptığı hamlelerin Celtics'in sorunlarına merhem olmak yerine Celtics'in dünyasını biraz daha genişlettiğini düşünüyorum. Yani hala bu takımın bir liderlik problemi olabilir, bir baskı altında sinme problemi olabilir. Ama oyunlarını biraz daha çeşitlendirme imkanı buldular. Bu da tabii ki bir yoldur. Fakat işte o Mayıs ayı geldiğinde, tekrar başarısız olunduğunda o sorumluluğun altında kim kalacak bu sefer? Yani o sorumluluğu kim göğüsleyecek bu sefer? İki sezon üst üste Joe Mazzulla'yla yola devam etmeye karar veren Brad Stevens mı mesela o sorumluluğu göğüsleyecek? Bayağı takımın iki ana yıldızından birinin üzerine, özellikle ikincisinin Brown'un üzerine mi bu ihale yıkılacak? Bütün bunları merakla bekleyeceğim.
Peki Fede, son bir soru sorayım. Sixers'e geçelim. Fede Hoca, bu sene Championship or Bust mı?
Evet. Yani, evet. Bu sene şeyden beri, Ray Allen'ın son Celtics senesinden beri Celtics'in 10 senedir ilk Championship and Bust senesi ve bu sene şampiyon olamamanın faturası çıkar herkese. Hani Tatum seneye ESPN'de ilk 5'e girmez. Mazzulla hocayı kovarlar. Jaylen Brown'la takas bakarlar. Brad Stevens'ın şeyi sorgulanır. Yaptıkları sorgulanır. Yani bu sene şampiyon olamamanın faturası çıkar. Çünkü bu sene, yani yine şey demek istemiyorum, masa açık demek istemiyorum ama bu sene baktığın zaman Celtics'in, ya kardeşim karşımızda da şu vardı, kazanamadık. Hani öyle bir LeBron, Prime LeBron yok ligde. Prime Kobe yok ligde. Hani Prime Jordan yok ligde. Bu sene her, ya bu sene en iyi takımın kazanacağı sene. Bir şu, ben bu sene şampiyon olduğum oyuncusu yokken Celtics'in bu sene kazanması lazım şampiyonluğu. Yani evet, bu sene benim ya bir de abi Smart'ı takasladınız ya. Yani demeyeyim de Smart takasladıysanız ben o yüzüğü göreyim yani. Ben çünkü kaybedeceksem Smart'la kaybetmeye çok okeydim. Hani madem Smart'ı takasladınız, o zaman payback kazanmamız lazım yani. Keşke Smart'la kazansaydık ama. Neyse, o Smart konusunu ben podcast, yani sezon boyunca zaten ağlayacağım sürekli. O konuda. 18 kere falan Memphis konuşacağız durduk yere böyle. Evet. Batı'da 12 kere ama bu hafta Memphis konuşuyoruz.
O zaman Sixers'a geçelim.
Sixers.
Buradan yine seninle devam edelim abi. Sixers konusunda şu var. Tabii ki herkesin malumu bir James Harden krizi var. Evet. Harden çözülmedi. Daryl Morey aslında Ben Simmons'la yaptığının bir benzerini Harden'a da yapıyor. Bekliyor. Ama şöyle bir soru sorabilirim sana Harden kısmında. Orada bir Harden düşmüştü Ben Simmons şeyinde. Bir, Morey'nin bu kadar yine vakti olacak mı? İki, piyasaya bir Harden daha düşecek mi?
Düşmeyecek gibi duruyor. Çünkü bir kere Ben Simmons'ın sakatlığı vardı takaslandığında. Evet, Ben Simmons'ın Brooklyn kariyeri çok büyük hayal kırıklığı. Ama Ben Simmons takaslandığı gün ya playoff'ta mental sıkıntılar yaşadı. İşte o zamandan beri de sakat, hatta playoff'larda da sakatmış. O yüzden kötü oynamış. Ama işte bu adam triple double canavarı, ligin en iyi kısa savunmacısı falan diye konu. Hatta şey hatırla abi. Brooklyn işte Ben Simmons'ı Boston serisine yetiştirmeye çalışıyordu falan, hani bir faktör olacağını düşünerek. Hani takasladıkları Ben Simmons'ın algısı bugünkü James Harden algısından daha iyiydi. James Harden, bir de abi James Harden'a artık kim niye yatırım yapsın? Bu adamın son 3 senedeki 4. takas talebi. Hani 4. olmadı, 3. oldu. Son 3 senede 3 oldu ama 3 senede her gittiği yerden ayrılıyor yani. Houston'dan bile her yerden çok kötü ayrılıyor.
Tabii canım.
Houston'da kötü geldi. Brooklyn'de Durant takımını almadı. Demek ki çok büyük sıkıntı olmuş. Philadelphia'da da Çin'e gidip açıklama yapmak. Yani bir de James Harden Houston'dan ayrılırken de, hani Brooklyn'den ayrılırken de Baldır sakatlığı daha yeni yeni başlamaya başlamıştı. Daha bu kadar şeyini kaybetmemişti, çabukluğunu, ama
hı hı.
Sana bir şeyler vaat eden ve takımını bir yere götürmeyi vaat eden bir oyuncuydu. Şimdi James Harden'ı hangi kim aldı? Hani Clippers'ın fiyat ucuz. İşte Clippers'ta sürekli bu sene şampiyon olalım netiyle oynayan bir takım olduğu için, hani Clippers Russell Westbrook'a da kontrat veriyor. Yani James Harden'ı da alırlar ama Clippers hariç kimin şey bir motivasyonu var James Harden'ı almaya dair? Dürtükleyici bir motivasyonu var. Ve varsa hangi kıymeti verecek sana? Hangi değeri verecek? Yani Clippers, zaten Clippers takısındaki sıkıntı Terrence Mann'i vermemeleri. Yani ortaya düşecek James Harden'ın kalibresi artık 2 pick artı Terrence Mann'e kadar düştü. Terrence Mann artı işte Norman Powell muhtemelen. Hani o yüzden buradan ne çıkacak bilmiyorum. Asıl sıkıntı Mori'nin endişelenmesi gereken, abi sürekli niye New York Knicks Joel Embiid haberi çıkıyor durduk yere?
Durduk yere mi acaba? Asıl,
işte durduk yere mi acaba bu? Yani şimdi Bill Simmons uzun zamandır Joel Embiid ayrılırsa New York'a gitmek istiyor. 2 senedir falan söylüyor bunu ve hı-hı. Bill Simmons mesela Anthony Davis bence Lakers'a gidecek bir ilk adamdı. Ortada Lakers yokken ve Lakers böyle çok komik bir yer gibi gözüküyorken şeye, dünyaya. Bunu diyecek ilk adamdı. Yani bazı şeyleri önden duyup görme şeyi var. Biliyor muhtemelen de. Ve abi dün mesela Embiid'in saha içindeki halini, tavrını beğendin mi sen?
Yok abi, hiç beğenmedim.
Yani bence Harden'dan daha büyük dertleri var Philadelphia'nın. Eğer Mori'nin endişelenmesi gereken tekil oyuncudan bahsedeceksek, orada Embiid'in mutluluğu önemli olan. Çünkü Embiid'e Simmons takası dönemi, abi bekliyoruz takası, sen bu sezon şu takımı bir sırtlayıver dedin. Adam dakikanın normal sezonu lider mi olmuşlardı o sene? Galiba. Yine iyi bir yere götürmüştü Embiid'i. Embiid Philadelphia'yı. E şimdi yine aynı numarayı çekeceksin. Hoş bu sene yine Tyrese Maxey biraz daha bir şey oynayabiliyor. Ama hani Daryl Morey'nin geldiğinden beri yaptıkları, mesela işte Kyle Lowry'yi alamamak. İşte Harden, Ben Simmons takasını öyle yönetmek, Harden'ı böyle yönetmek. Hani Embiid'in bir de Mori ile hiçbir şeyi yok. Geçmişsel bir bağı da yok. Harden'la Mori'nin var, Mori onu bile kaybetti. Yani hoş Embiid takasını istese bugün muhtemelen 4 yıl sonra takaslar onu. Mori de hani adam takaslamıyor çünkü. Tamam, takasını istiyorsun ama maç var haftaya falan diyor. Hani o yüzden sağ dışını konuşacaksak Philadelphia'ya dair, benim asıl endişelendiren beni şey Embiid'in bu durumlara ne diyeceği olur ki ilk açılış günü Bob Myers ESPN'e katıldı. Bob Myers da bunu sinyalledi. Ben dedi, bu Daryl Morey'nin yerinde olsam Embiid'e gider, seni ne mutlu eder diye sorarım. Çünkü bizim hepimizin o ofiste iş sahibi olmamızın sebebi Embiid'in verdiği, Steph Curry'nin verdiği performans dedi. Hani bence burada böyle ligde Bill Simmons buna şey der, çok kötü saklanan bir sır der. Sanki böyle artık saklanmaya da başlamıyor. Böyle bir şeylerin kokusu çıkmaya başladı ve bir şeyler patlamak üzere gibi geliyor bana Philadelphia'da, ki hatta ondan ben bizim Fantasy Ligi'nde 28 dolar çıktım Terrence Maxey'e.
Eyvallah. Bunu bir şekilde açıklamam.
Evet.
Terrence Maxey'e 28 vermeni açıklamak için bu kadar şey yapmana gerek yoktu be abi. Açıklama yapmana gerek yoktu ya.
Abi dün şeysiz top kayıpsız 8 asist yapmış. ben iyi anlaşma der giderim.
Çok iyi iş, çok iyi iş.
Peki, aa, bu arada WhatsApp grubuna, WhatsApp grubuna şey geldi. Chicago Bulls James Harden takasında bahislerde favori duruma geçmiş Clippers'a takaslanmazsa. Bahislerde. Böyle, bu da böyle bir bilgi.
Peki İnan abi, sen hem bu Harden kaosuna, krizine ne diyorsun? Nasıl sonuçlanacağını düşünüyorsun? Hem de ilk maç itibariyle Sixers'ı nasıl buldun? Özellikle Tyrese Maxey'nin tabii hücumdaki yapabildikleri çok keyiflendirmiştir Sixers'ları ama takımın da tavanıyla alakalı çok ciddi soru işaretleri yine ilk maçta devam ediyor olsa gerek.
Ya kesinlikle hani bu kriz biraz beklenen bir kriz. Ta geçen sezonun içinde bile işte normal sezon devam ederken Harden'ın Houston Rockets'a gidebileceği haberlerinin medyaya çıkması bile ya da işte Houston Rockets gelecek yaz James Harden'la ilgileniyor. Yuvaya dönüş, veteran liderin onlara sıcak bakması gibi böyle affedersin biraz boktan bir haber diliyle böyle bir şeyin sızdırılması bile bu işin sonunun nereye gideceğini gösteriyordu açıkçası. Yani muhtemelen sezonun ta o döneminde zaten kulübün Harden'ın isteyeceği şeyi vermeyeceği ihtimali doğmuş olabilir. Burada iki senaryo konuşuluyor. Yani bir, evet Daryl Morey daha önceden bunu sinyallemiştir yani. Bir önceki sezon bunun görüşülmeme ya da en azından muhabbet arasında geçmeme ihtimali çok az. Resmi olarak görüşmediler tabii ki ama sonrasında bir ihtimal Daryl Morey'nin cayma olasılığı var. Ki normal hani James Harden'ın hayatına, yaşayış biçimine, yaşına, sakatlık geçmişine baktığında 6 ayda kardeşlerini değiştirirler. İkinci senaryoda belki Daryl Morey bunu istedi ama genel takım sahiplerinden bu yönde bir karar çıkmadı. Yeni bir yola gitmeyi düşündüler de olabilir. Ama Philadelphia için şaşırtıcı değil zaten. Philadelphia ta proses döneminin başından beri her sene bir şekilde saçma sapan bir olay yaşıyor. Yani dün 2 gün önce Harden'ın havalimanına gelip Milwaukee'ye gidecek uçakta ya biz sana bu uçakta yer vermeyeceğiz sen Philadelphia'da kal demeleri de mesela tipik bir Philadelphia olayı. Yani kulübün o kadar köklerini işlemiş bir olay ki bu gördüğümde bayağı kahkaha attım olaya. Elton Brand ve Nick Nurse'ün babacığım sana yerimiz yok gibi bir konuyla ilgilenmeleri. Yani takım sezona başlıyor. Nick Nurse'ün oradaki işi ki yazık hakikaten insanlara da yani. Tamam bir sürü para alıyorlar ve bunu kabul ederek giriyorlar. Da abicim Nick Nurse'ün işi James Harden'a babacığım sen bizde Milwaukee'ye gelmeyeceksin. Sen Philadelphia'da işte kaçını devir otur çalış demek olmamalı. Ama işte bu bir şekilde iki tarafın da karşılıklı yaptığı hatalar nedeniyle sürecin geldiği noktayı gösteriyor. Birincisi kişiler isim. Hani James Harden'ın basketbolu bırakacağı günü iple çekiyorum. Yani James Harden konuşmak gerçekten zulüm gibi geliyor bana artık hayatımda. Bu olayda %100 haksız demiyorum. Bence net bir şekilde Philadelphia'da ona, özellikle Philadelphia, Daryl Morey ona sinyalledi. Dedi ki sen işte bize bu güzelliği yap sonrasında bakacağız dedi. Ama ne olursa olsun hakikaten her sezon ya da 1,5 sezonda bir takasını istemesinden çok yoruldum. Yani Kyrie kadar James Harden'dan da yoruldum bu açıdan. Fakat burada genel sorunlardan biri şu bence. Biraz işte az önce Fed'in anlattığı Joel Embiid mevzusunda Joel Embiid'i cepte görmenin de bu süreci buraya getirdiği çok açık. Yani bir aciliyet hissiyle hareket etmek istemiyor Daryl Morey. Çünkü onun basketbola ve hayata bakışında sonuçta basketbol oyuncuları evet süperstarlar en önem verdiği şey ama hayata bakış açısında onun hiçbir anlaşmasından ya da hiçbir takasından kazık yememek var. Yani onun gururlandığı şey, gururlandığı hayatında önemsediği şey kazık yememek. O yüzden sonuna kadar beklemeyi ve James Harden'ı olabilecek en karlı şekilde elinden çıkarmayı kendi kariyerine ve basketbol stratejisine uygun görüyor.
Fakat bundan
tabii.
Yani Greg Popovich koç ağacı böyle işte alanları iyi kullanmasıyla falan bilinir. Danny Ainge GM ağacı da sonuçta Danny Ainge'in yardımcısıydı Daryl Morey kariyerinin bir noktasında. Takaslarda kazık yememek üzerine hani ne olursa olsun biz takasta kazık yemeyelim. Girdiğimiz takası kazanalım şeklinde ilerliyor olması da yani hakikaten Danny Ainge stili şeylik GM'lik şeyini okulunu gösteriyor deyip devam edeceğim. Bırakacağım lafı.
Bir de şey de var ya işte orada hani sonuçta bu jenerasyon işte Moneyball jenerasyonu işte bütün sporda, beyzbolda da, Amerikan futbolunda da hatta işte Premier Lig'de de, NBA'de de ve bu adamların hepsi için oyuncular zaten öyledir yöneticiler için de tahtaya yazılan parçalar aslında. Yani o parçalardan nasıl biz fantezi oyununda işte az önce Fed söyledi $28 verdim Tyrese Maxey'e. Aslında onlar da Yahoo Fantasy oynuyor gibi hissediyorlar kendilerini 2000'lerin ortasından beri. Ve gururlandıkları şey de o Yahoo Fantasy'de en ucuza ya da en mantıklı şekilde en uç hamleyi, en acayip hamleyi yapabilme becerisi. Fakat sonuçta bu soyunma odalarında kimya diye bir şey var. Soyunma odalarında kültür diye bir şey var. İnsanların birbiriyle ilişkileri var. Sen aylar boyunca kazık yememek için belki doğrusunu yaparak Ben Simmons'ı takaslamadın ve Ben Simmons o yaz kampına zehirledi. Yani antrenmana geldi eşofmanla, cebinde telefon vardı. Sen her basın toplantısına çıktığında senin koçuna o sezona dair bir strateji sormadılar. Ben Simmons ne olacak diye sordular. Senin takım liderine Joel Embiid'e Ben Simmons'la görüşüyor musun, onunla aran nasıl, mesajlaştınız mı diye sordular. Bütün bunların insanlarda yarattığı bir yorgunluk var aslında. Şimdi sen yönetici olarak ya da işte stratejist olarak sadece parçalar, kazık yememek, verimlilik üzerine kafayı yorduğunda o bireysel parçaların hayatlarında yaşadığı bunalımı, psikolojik gerilimleri bir kenara atmış oluyorsun. Bu konuda aynı. Yani Philadelphia'da oynayan bir oyuncu olduğunu düşün. Ben Simmons sürecinde yaşadığın şeyin çok benzerini şimdi James Harden sürecinde yaşıyorsun. Belki dediğim gibi genel menajerin yine sana müthiş bir takas yapacak. Belki Zach LaVine'i düşürecek sana. 3 tane daha players meeting yaparsa Chicago Bulls belki Zach LaVine'i sana düşürecek. Ya da belki başka şu anda tahmin etmediğimiz, belki Atlanta'dan acayip bir kriz haberi görecek. Belki sallıyorum şu anda alakasız bir yerden müthiş bir kriz haberi görecek. Fakat sorun şu, o kriz haberine giden yolda belki Joel Embiid'in artık kafasında ulan bu nasıl bir dünya, yani 2 senede bir aynı filmi görüyorum mesajını sen vermiş oluyorsun. Belki Tyrese Maxey ki çok hakikaten şey bir çocuk gibi görünüyor yani röportajlarında çok bir yandan da olgun, iştahlı, istekli bir çocuk gibi görünüyor ve star adımını atmak istiyor kendi kariyerinde. Hatta süperstar adımını atmak istiyor. Ama yani o çocuklara, yeni getirdiğin koça, görev adamlarına sürekli bu konuyu, bu konuya dair soru cevaplama ihtimalini vermek çok ağır bir yük bence. O yüzden ben bir takımdan ziyade bu psikolojik yükün stratejistler tarafından çok hafife alındığını düşünüyorum. Buna da bir ek yapayım. Çok uzun anlattım belki ama basketbol dışına biraz gittik belki ama bugün Doug Rivers'ın Ben Simmons'la olan podcast'ini dinliyordum. Orada da Doug Rivers şey diyor, isim vermiyor. Bence sadece Daryl Moore'dan da bahsetmiyor. Bütün kariyerinden bahsediyor ama yani Miami ile diğerler arasındaki farkı anlatırken hakikaten bu kültür klişesinin altını çiziyor ve şey diyor. Yani front ofiste çalışanların en anlayamadığı şeylerden biri kimya. Onlar bazen çok düşeş bir hamle yaptıklarını düşünürler ve bir oyuncu getirirler. Ama siz oyuncunun aslında o takım bozacağını bilirsiniz. Fakat onlara bu kimyanın önemini, soyunma odasının önemini anlatamazsınız. Çünkü çok soyut bir şeyden bahsediliyordur. Bu soyutla somut arasındaki gerilim, kazık yememekle takımın kimyasını bozmak arasındaki gerilim biraz Philadelphia'yı tavan anlamında zehirleyecek gibi hissediyorum ben. Yoksa ben Philadelphia'nın normal sezonda iyi bir takım olacağını düşünüyorum. Ben Philadelphia'dan her zaman zaten normal sezonu iyi bekliyorum. Yani 48-52 kazanmaz da 48 kazanır, 46 kazanır. O sıralamasını tabii ki tartışabiliriz. Ama mesele burada 46-48-50-52 kazanmak mı? Yoksa starını, yeni parlayan star adayını veya takımdaki yeni koçunu kaybetmemek mi? Bu bence önemli olan soru.
Katılıyorum. Peki...
Hocanın bu dediğini sen ne diyeyim hoca? Yani hakikaten çok iyi topladın abi.
Abi evet yani hakikaten. Sixers'ı yakından takip eden insanla konuşunca böyle oluyor abi işte.
Aynen abi.
Ama bu arada daha şey bir yerden söyleyeyim. Tyrese Maxey'i izlemeye bayılıyorum abi ben. Yani Quickly'den de o hissi alıyorum. Abi bu tip oyuncular çok hoşuma gidiyor. Bak Knicks Celtics maçında da yani Quickly'i izliyorsun abi ki Quickly 50 tane de çok kötü maç oynayacak belki bu sezon. Yani 50'yi çok abarttım da 20 tane çok satacağı maç oynayacak belki ama hani herkes ortaya gidip boyalı alan çevresine ya da orta mesafeye bir şey üretmesi üstüken o Quickly'nin şuursuz bir şekilde sağa iki adım atıp el üstü salladığı üçlükler var ya. Yani onu atabilen oyuncu cüretine sahip olmak inanılmaz bir şey bence. Maxey'nin kafada da o var. Yani boyalı alanında giriyor, saçmalıyor, şuursuz şut da kullanıyor ama bir şey var orada. Yani o bir şeyi görebiliyorsun. O çok heyecan veriyor insana.
Bu, ya, ya buyur abi.
Quickly ve Maxey aynı cümlede geçmişken hani Maxey ve Quickly'nin olduğu tarz şey takımına, Kentucky takımına çamur gibi top oynatan John Calipari'yi anmak istiyorum ben burada. Hani 1-20'den 1-25'ten seçildi. Yani neyse. Yani bizim Maxey söyle ilk başladığımızdan beri abi Maxey diye bir çocuk var, Maxey diye bir çocuk var şeyimiz olduğu için evet, podcast
yani, pot şeyde yani dilencisiydik Maxey'imiz şeyde kolejde hatırlıyorum yani.
Evet. Zaten bu Daryl Morey Philadelphia döneminin en büyük hareketi abi. Yani onu o drafta düşürmek, ilk turun sonunda düşürmek mükemmel bir hareket. Mesela bu sene Kelly Oubre'yi minimuma düşürmek de çok iyi bir hareket. D'Antoni Melton da iyi bir hareket. Yani genel olarak hayal kırıklığı yaratan bir dönem bu bence onun adına. Hı hı. Ama bu 2-3 hamlesi özellikle Maxi draftı çok kurtarıcı oldu ona.
Tabii tabii. Maxi bir de hani bir sıra önünde Miami var. Şeyi alıyor. Toronto'da oynayan çocuğu. Memphis çıkışlı. Abi adını niye unuttum bu çocuğun ya? Takasladılar Kyler takasında onu alıyor. Ve Açıva'yı alıyor. İşte Kyler takasında Maxi'yi göndermiyor. Hani o sene belki şampiyonlukta daha iddialı olabilirlerdi ama Maxi'yi tutuyor. Maxi o şey yapacağı çıkışı gösteriyor. Hani Maxi gerçekten kariyer kurtaran hatta franchise kurtaran şeylerden biriydi. Maxi'nin varlığı olmasa geçen sene Philadelphia'da mesela yarı final takımı diyebilir miydik? Yani sonuçta 3. bitirdi normal sezonu geçen sene Sixers Doğu'da. Hani 4'e 5'e çekebilirdi Philadelphia. Yani Maxi gerçekten bu ligin şey altında gezen, radar altında gezen şeylerinden biri ki bu sene ciddi bence All-Star'a göz kırparlık MIP adaylığı ben bu sene beklentim çok büyük Maxi'den.
Olabilir hakikaten. Yani ilk kez All-Star olması muhtemel oyuncularda atıyorum işte Mikal, Maxi oralarda dolaşabilecek oyuncular. Bu 2020 NBA draftı benim en geri dönüp bakmayı sevdiğim draft bu arada. Hani sen çok daha iyi takip ediyorsun. Siz çok daha iyi draft biliyorsunuz. Hani bu Covid draftı olayı cidden önümüzdeki 10 senede bile konuşacağız. Yani o drafttaki paralel evrenler hani şu takım şunu seçse hep biz bunu Dallas Desmond Bane alsa ne olurdu falan üzerinden konuşuyoruz ama aslında o kadar çok takım var ki tepeye oynayan takımlar var ki ellerinden yıldız kaçıran çok tuhaf bir draft hakikaten o.
Dört şey ben bunu konuşmayı çok seviyorum. İşte Florida State'te ilk 5 Devin Vassell başlıyor. Bench Patrick Williams. Patrick Williams 4'ten seçiliyor. Devin Vassell 11'den seçiliyor.
İnanılmaz yol abi.
Jalen Smith'i 12'den seçiyor. Phoenix 13'ten Tyrese Halliburton gidiyor yanılmıyorsam.
Abi Jalen Smith hatta 10'dan gidiyor bu arada.
10'dan gidiyor. Evet, 10'dan, 11'den Tyrese Halliburton gidiyor. Celtics tüm gün trade up yapmaya çalışıyor. Yapamıyor. Aaron Nesmith'e kalıyor. Aslında Tyrese Halliburton'u alsa belki orada franchise dönecek Celtics adına başka şekilde. Hani Peyton Pritchard seçimi 26'dan falan yani. Hala şey sırasında.
Şey de çok acayip abi. Celtics iki kere aslında Desmond Bane'i alma şansı var. Quickly'i alma şansı var. Maxi'yi alma şansı var. Çok tuhaf bir draft ya.
Çok çok tuhaf bir draft. Ya ve o gün biz Sir senle telefonda konuştuk değil mi? Oda açmadık. Oda yoktu. Oda özelliği yoktu zaten daha.
Abi evet. Sanırım öyle oldu. Sanırım öyle oldu.
Abi ben işte 4 kere falan Sir telefonda gülme krizine girdi böyle. Ben nasıl ya Peyton Pritchard falan diye ekrana bağırdım. Hani ne Aaron kardeşim. Yani en gerçekten hem şeyi yazması etmesi hem izlemesi en eğlenceli draftlardan biriydi. O konuda ben de katılıyorum ona.
Valla Maxi kısmında sinirlenmiştim. 21'den gitmişti. Hani ilk 20 takımın GM'ine bayağı sövmüştüm yani. Hani bu adamı nasıl abi, buraya kadar düşürdünüz diye.
Sen de şey yapıyorduk ya o gün. Bu şeyden iddiaya giriyorduk. Bu seçilir bence şu seçilir diye. Sen son 4-5 seçim abi burada kesin Maxi gider artık. Abi Maxi evet. Gider artık. Abi evet. 5-6 tane kaçırdın öyle ardart.
Abi ben şeye de şok olmuştum bak. Yani bunlar bitti. İlk mesela Josh Green'i izledik ya ki şu an çok sevdiğim bir görev adamı da ulan diyorum basketbolcu mu bu hani yanlışlıkla birini mi seçtiler bir dublör mü geldi yani şok olmuştum onu ilk sahada böyle işte maç bittikten sonra garbage time oyuna soktuklarında. Şimdi geri dönüp listeye bakıyorum ya, hakikaten çok garip yani mesela o draftta 5'te Cleveland seçiyor Isaac Okoro'yu abi. Isaac Okoro yerine Devin Vassell'i seçsen mesela Cleveland'da. Tyrese Halliburton'u hadi seçmiyorum. Şimdi herkesi de almayayım yani orada. Ya da atıyorum oraya da koy Desmond Bey'in, oraya da koy Sadik Bey'i falan. O soruna da çözüm bulmuş oluyorsun. Yani 5 tane şu an tepeye oynayan takımın çözümü o draftta duruyormuş. Sadece onu bilmiyorlardı.
Evet. Lotaryası o kadar şey ki ya. İnişli çıkışlı ki yani. Anthony Edwards da var lotaryada. James Wiseman da var. Devin Vassell de var. Jalen Smith de var. Yani çok acayip bir draft oldu hakikaten. 2020 draft.
Arada Killian Hayes baba var bir de. Yani fıkra gibi bir ortam.
Killian Hayes hocanın en büyük sorunu basketbola Fransız olması diyor ve geçiyorum.
Abi Udoka Azubuki'nin adını anmadan şeyi yapmam. Yani bu çocuk Kansas'ta da kötü pivottu. Yani sırf uzun diye bir birinci tur yakılması. Kime? 2020 draft. Udoko Azubuike.
Ha evet evet. Ben abi, Kansas'ta ilk izlediğimde şey diyorum. Ulan bu çocuk Avrupa'ya düşerse iyi postap olur falan. Sonra NBA yaptı işte.
Aynen. İlk turdan bir de.
Evet. Utah Jazz'imiz. Geçiyorum.
Neyse. Draft redberi yazdığımız zamanlardı. Güzel zamanlardı.
New York Knicks. Az önce de Celtics evet. maçını konuştuk. New York'la alakalı. İnan abi şu da sana şunu sormak istiyorum aslında Knicks'le alakalı. Yapıyı biliyoruz. Koçu biliyoruz. Şehri MSC'yi biliyoruz. Peki Knicks bize bu sene acaba neyi farklı şekilde gösterebilir? Yoksa aynı tas aynı ama devam eder mi?
Bu şehri biliyor deyince aklıma şey geldi. Türk futbol şeylerinde olur ya bu Avrupalı bir takımla eşleşir. O takımda 23 sene önce oynayan bir oyuncu bizim kulüplerden birine gelmiştir. İşte neyse ki Kopenhag'ı tanıyan bir oyuncuya sahibiz falan bir haber. Evet. Yani tam öyle oldu ama New York cidden öyle. Yani şu an ben gözümü kapattım hepimiz için öyleyiz. Yani bizi dinleyenler için de öyle. Oyuncuların isimlerini söyleyeyim, koçun adını söyleyeyim. Yani kim ne oynayacak? Herkes kafasında bir New York maçı oynayabilir mesela. Yani Barrett'ı yarı sahada bir yere koyarsın. Randall top kaybını görürsün. Ya da az önce işte Boston maçında söylediniz ya. Üç kere o potanın dibine gider. Üç tane rebound alır. Sonunda bir harbi en sonunda o topu kaybeder. Yani o basketi yapmadan döner. Harden şimdi nasıl bitireceğini biliyorsun. Mitchell Robinson nerede sinirleneceğini biliyorsun. Ve anlam veremiyorsun. Yine hayalinde bile anlam veremiyorsun. O yüzden sürpriz olmayan bir takım. Hatta ben Dante DiVincenzo'ya şaşırdım bile abi. Yani Dante DiVincenzo iyi bir hamle de bu takımda süre yok. Kime yani kimseye verecek bir süre yok bu takımda. Kimden keseceksin de sen Dante DiVincenzo'ya 20 dakika vereceksin. Çünkü atıyorum ben Miles McBride'a falan da çok seviyordum yani. Geçen sene 3 dakika bile izleme koşuma gidiyordu. Öyle sahaya girdiğinde topu yiyen oyuncuları çok seviyorum çünkü ben. Dolayısıyla şaşırmıştım Dante DiVincenzo gelince ama o da rotasyonda olacaktır. Yani Thibodeau'nun hayali 8 kişilik bir rotasyondu. Ama 9'da pekala idare eder. 9'da yapar. Yani ona çıkmayacağını biliyoruz. Ya bu takım nerede değişir? Belki Emmanuel Quigley'nin rolünü biraz daha açarak. Yani Emmanuel Quigley'e senin bütün şuursuzluklarınla ve kalitenle bize katabileceğin şeylerin farkındayız mesajını vererek gelişebilir. Çünkü R.J. Barrett'ın haksız yere eleştirildiği noktalar var ama bir yandan haksız yere çok fazla beklenti de var üzerinde hala. Yani R.J. Barrett'ın atacağı adımlar diye bir şey ben çok görmüyorum. Oyununu keskinleştireceği noktalar var. Ama oyununu keskinleştireceği noktalar bile benim kafamda kaliteli bir NBA skorer, kaliteli bir NBA oyuncusu olabilme ihtimalini getiriyor. Bir takımın kaderini değiştirebilecek bir oyuncu gibi görmüyorum bunu. Dolayısıyla Jalen Brunson'dan 3 aşağı 5 yukarı ne alacağını biliyorsun. İyi bir sezon bekliyorum ben yine. Çok iyi bir sezon. Geçen seneden sonra insanlarda hani bende de var umut hala. Ya evet Randall'ın o iyi sezonlarından, kaliteli sezonlarından birine denk gelir miyiz? Yoksa yine kaotik bir sezon mu olacak şey var. Biraz daha kaotiğe yakınım ben. Mitchell Robinson belki playoff'ta gösterdiği şeyi daha istikrarlı bir şekilde yansıtabilirse bu takımın tavanı biraz daha yukarı çıkar. Çünkü mükemmel görünüyordu playoff'ta. Tamam biraz eşleşme icabı da öyle görünüyordu ama hakikaten Hartenstein'le birlikte oluşturdukları şey acayip iyi görünüyordu. Fakat ben yine de hani bu takımın kabuğunu kırabilecek oyuncunun biraz daha o sistemin dışına çıkabilecek, Tom Thibodeau'yu bile şuursuz oynamaya ikna edebilecek oyuncunun Quigley olabileceğini düşünüyorum. Bu da çok zor tabii. Yani extension konuşmalarını gördük onların. Hani bir şekilde ortalama bir noktada buluşamadılar belli ki. Bakışları farklı. Ama bu hücumu nerede oynayacağını biliyoruz. Adamını geçtikten sonra savunmacıyı sırtına alacağını, orta mesafe civarına gideceğini biliyoruz. Randall'ın bir el üstüsü var ya da bir el üstü fake gösterip orta mesafeye gidip orada bitireceğini biliyoruz. R.J. Barrett'ın penetreye nerede gideceğini, nerede gitmeyeceğini biliyoruz ama Quigley bir sürpriz. Yani o el üstü şutu atıyor, geliyor ilk 6 saniye varken hücumda o şutu kullanmayı kendinde hak görüyor. Dolayısıyla böyle bir oyuncuyu daha iyi olmaya yönelik verdiğimiz 20 dakikada daha rolü sınırlı ya da 26 dakikada daha rolü sınırlı bir oyuncu ol dersen o zaman farklı bir takım gidersin. Yani burada 44 galibiyetlik bir takım olmakla 48-49 galibiyetlik bir takım olma arasındaki farktan bahsediyorum. Belki inanılmaz büyük bir fark değil ama New York Knicks için hani bu düzeyli, şahsiyetli basketbol oynayan takım için düşünülebilecek bir tavan farkı bence.
Evet hocam, biz de artık yavaştan yani bu takımın tavanı yukarı çıkacaksa R.J. Barrett değil artık Emmanuel Quigley'den kaynaklı mı olacak bu? Artık oraya kıracak mıyız düzeni? Dümeni?
Ya Brunson'un varlığı, Brunson Quigley çok uyumlu bir ikili değil. Bir ikisi de çok küçükler sahada. İkisi de perdeden sonra ilk aksiyonu yönetmek ve hani Brunson daha iyi yönlendirici olsa da o da aslında pozisyonu bitirmek, asist olacak pası yapmak istiyor. Quigley zaten pull-up üçlük bulduğunda çok mutlu oluyor. Ve hemen tempoya giriyor. Ya bazı takımların da şey olmasına gerek yok bence. Ya tavanının çok yüksek olmasına gerek yok. Ben bunu şeyi Utah için söylüyordum. Gordon Hayward Utah için konuşurken. Yani bu takımda bu olsun yani. New York da öyle. Bence ligin böyle New York'lara, böyle Utah'lara bu seviye takımlara ihtiyacı var ve
Sacramento da bence öyle. Ben Sacramento'nun mesela, tavanı konusunda da hep onu düşünüyorum. Sacramento böyle olsun bence önümüzdeki 5 sene. Çok keyifli olur.
Aynen yani New York iyi olsun hocam ya. Sacramento iyi olsun yani. Ve New York'un karakterine de çok şey olan bir takım bu. Yani New York'un spor şeylerine baktığınızda tüm spor franchise'larına. Şimdi hani ben diğer ligleri de takip ediyorum beyzboluna kadar. Yani New York'un takımları böyle oluyorlar zaten iyi olduklarında. Hani ya böyle çok kavgacı bir takım durduk yani daha böyle şampiyonluğun ortada gittiği liglerde kendi şampiyonluğu atabiliyor ama beklenti yüksek iyi takım kurulduğunda kesin batırıyorlar. Bence tam New York'un kültürüne uygun, New York'un şehir kültürüne, takım kültürüne uygun dayakçı kavgacı bir takım. Yani ben o yüzden benim tavanıyla bir derdim yok bu takımın. Çünkü Thibodeau'nun eline bir de abi şu var. Şimdi diyelim ki bir şey oldu. Jalen Brunson, Quigley'nin ikisini aldın, Damian Lillard'la takasladın falan. Tamam yani böyle bir yetenek zıplaması geldi takıma. Gökten indi. Yani Thibodeau'nun oynatacağı top da belli ona. Hani Thibodeau'nun Minnesota'da falan oynattığı topları da hatırlıyoruz yani. Hani Thibodeau işte yerini buldu. Şeyle camiayla şeyi yaptı. Belli ki bu arada bu sene New York'un bu senesini konuşurken altını çizmeye fayda var. İki pik ağır korumalı ama New York'un bu sene 4 piki var. Birinci turda. Bu Usman Dieng'i almadıkları o bir önceki draftta yaptıkları draft back'lerin sonucu olarak.
Evet.
Bu sene bayağı pikleri var. Embiid konusunda konuşulan takım da burası. Hani o tavan konusunu sene hiç çözebilir belki New York. Ama ben New York'un bu haliyle abi işte mesela işte açılış maçında Boston bu ligin 3 favorisinden biri Boston. Taraftar olarak ya kardeşim MSG yazmasaydınız keşke dedim yani. New York'un hani en fazla playoff ikinci tur. Tavanı playoff ikinci tur olan bir takımın bunu dedirtmesi başarıdır bence. Mesela Philadelphia yazsalar böyle demezdim. Ya çıkar yeneriz derdim işte. Yani Lakers yazsalar böyle demezdim ama New York biliyorsun yani canın acıyacak izlerken. Oynayan oyuncular biliyordur yani. Pivotlar biliyordur. Bugün iki tane dirsek giyeceğiz Julius Randle'dan savunma yaparken durduk yere diye. Yani ligin bu karakterini veren her akşam böyle ulan bu takımda rekabetçi bir maç oynuyor. Açalım izleyelim diyebileceğimiz takımlara ihtiyacı var. Ve ben bu takımın tavanının çıkabileceği bir yeri takım için bir çözüm olacağını düşünmüyorum. Yani yan yana koyamıyorsun, arda arda koyamıyorsun. Zaten hiçbir o kadar doğal yetenek oyuncu da değiller. Yani Randle 6. 7. sıra seçimi. Jalen Brunson 2. tur seçimi. Quigley zaten az önce konuştuk nereden seçildiğini. Josh Hart hakeza öyle. İşte Donte DiVincenzo. Belki Donte DiVincenzo en çok beklenti olan adamdı bu şeyde üzerinde Julius Randle kenara bırakırsak. Lotaryanın hemen dışında seçilmişti. Yani Quentin Grimes draftta ilk turdan seçildiği ana kadar herkes ikinci turun sonlarından seçilmesini bekliyordu. Yani Mitchell Robinson öyle liseden çıktı bir gün kolej oynamadı.
R.J. Barrett işte biraz daha yüksek görülüyordu.
Bir R.J. Barrett o da şey işte o da çok kötü bir Duke senesi geçirdi. Şeyin hype'ıyla geldi. Kanada milli takımıyla Amerika'yı yendiği Amerika'nın alt yaş milli takımlarında 15 yıl sonra aldığı ilk mağlubiyeti kazandıran adam olarak geldi. Yani o yüzden bu New York takımına baktığında da yani malzemede bu hakikaten. Yani R.J. Barrett öyle bir topçu olmadığını 2 sene önce artık anladık yani. Öyle bir şey olmayacağını. Ki onu da bence çok iyi idare ettiler. Yani Jalen Brunson gibi bir hem karakteri hem top yönlendirici hem karar verici hem kendi skorunu yaratabilen bir oyuncuyu getirmiş olmaları yine işleri iyi çözdüler ve ben New York'u ya tavanı düşük bu takımın demem. New York iyi bir playoff takımı derim. New York'a o gözle bakarım yani.
Ya ben bunları bu takımların işte senin az önce söylediğin takımların bu karaktere sahip olması hakikaten ürünü de çekici kılıyor genel anlamda. Yani sadece tavana gitmek için tabanı önemsemeyen yani dibe vuralım ya da biz işte ya çok iyi olalım ya da tamamen kül olalım diye düşünen takımlar çok fazla olamaz. Yani 10 takım bunu düşünürse zaten ortada çekici bir lig kalmıyor. O yüzden orada 8 tane 10 tane takımın playoff'ta 4. 5. 6. olabilmek ve şahsiyetli basketbol oynayabilmek için çalışması lazım. Bu kotayı Knicks'in doldurması da bizim MSG'de iyi maç izlememize sebep oluyor. O yüzden ben de şeye katılıyorum. Yani New York benim için asla mesela dibe vurayım da birini almaya çalışayım takım olmamalı. Zaten beceremiyorlar onu. Yani 2000'lerin başında defalarca gördük. Yapamıyorlar draft seçiminde zaten. Dolayısıyla burada devam etsinler. Donovan Mitchell'lara, Jalen Brunson'lara ya da bu tip düşürebiliyorlarsa Joel Embiid'lere ama çok mega diye söylüyorum. Hani biraz daha megastar altındaki süperstar altı yıldızlara sulanıp bu düzeyi koruyabilsinler. NBA'yi çok çekici kılan bir şey bu.
Vallahi abi katılıyorum. Yani New York bize çok güzel yol arkadaşı yapacak sezon içerisinde, öyle diyelim. 82 maç serüveninde.
Bizim şey var. İşte kullandığımız bir verse var. Bu ligin iyi XX'e ihtiyacı var ve bu ligin iyi XX'e ihtiyacı yok diye. Hani evet. bu ligin gerçekten iyi New York'a ihtiyacı var ama mesela iyi Charlotte'a ihtiyacı yok. O yüzden Charlotte'a baktığım gözle bakmam New York'a. New York'un bu şekilde olması kesinlikle daha iyi.
Ya iyi bir Washington'a da ihtiyacı yok bu ligin. O yüzden onlar da istediğini yapıyorlar.
Ben kullandığımız bu arada iyi bir Washington'a ihtiyacı yok. Ne yaparlarsa yapsınlar yani.
Bunu en son Cleveland için kullanmıştı. Sonra Cleveland, Garland, Mobley yapınca bu ligin iyi bir Cleveland ihtiyacı olduğuna fark ettik.
Sonra geçen sene 5 hafta konuştuk Cleveland'ı.
Vallahi bir de yani Knicks konusunda sadece şunu ekleyeceğim. Geçen sezonki gibi muhtemelen böyle bir işte 2 hafta boyunca böyle 7 maç üstte kazandıkları bir sekans olacak. Acaba New York geliyor mu diyeceğiz. Sonra bir batı turuna falan çıkacaklar böyle. Orada 5 maç üstte kaybedip tekrardan bu sefer New York işte kendi yerini buldu falan diyeceğiz. Muhtemelen çok inişli çıkışlı bir sezon olacak yine. Ben o yüzden New York'u izlemeyi merakla bekliyorum. Özellikle MSG atmosferi hakikaten çok büyüleyici bir şey zaten. Bunu anlatmamıza gerek yok. İsterseniz son iki takımıza doğru yavaştan geçelim buradan. Eklemek istediğiniz bir şey yoksa.
Benim yok.
Benim de yok abi ama şimdiden Brooklyn konuşacak olmak bir yandan bir sıktı ya. Yani itiraf edeyim yani. Şimdi Brooklyn taraftarlarına da ayıp olmasın ama. Takımın kendi oyuncu grubuyla bir derdim yok da o forma, o salon biraz böyle ara ara içimi geçiriyor.
Yani bu seneki Brooklyn'de çok ne uzayacak ne kısalacak gibi duruyor abi zaten baktığımız zaman. Hani dün Cam Thomas çok acayip performans sergiledi ama Nets'te herhalde şu olacak yani. O gün yarışmacı, rekabetçi olabilmek için ya da maçı kazanabilmek için aslında işte Cam Thomas'ların, Mikal Bridges'lerin, belki zaman zaman Spencer Dinwiddie'lerin tavanını oynaması gerekiyor ve günübirlik aslında anlayabileceğiz Nets'in o maçta ne kadar rekabetçi olup olamayacağını. Bence dün onun bir tezahürünü gördük yani şey karşısında, Cleveland karşısında. Yoksa çok şey yani hani kalite farkı çok bence yine ortadaydı. Yani Mitchell'a, Garland'a sahip olan bir Cleveland'la Nets'in arasındaki kalite farkını bence gördük ama skora çok yansımadı. Onun yansımamasının sebebi de bence direkt şeydi yani. Cam Thomas'ın saçma sapan orta mesafeleriydi. Öyle diyeyim.
Evet. Çılgın bir box score ya. Ya 21'e 13 şut yedekteki oyuncunun yaptığı bir yerde diğer 3 büyük ana silahının 10-10-12 şut kullanması inanılmaz bir olay cidden ya.
En son bunu görmüştüm abi işte. bir de sadece bir top kaybetti bu arada. Onu da detaylı vermek lazım. Cam Thomas. Yani Nets'ten ne bekliyorsunuz? Yani Fetsen'le başlayalım. Nets'ten böyle bir playoff takımı olmasını bekliyor musun? Yoksa play-in tarafında mı olurlar? Ya da Şubat ayına geldiğimizde Sean Marks hadi babalar ben sizi gönderiyorum, pikleri alıyorum mu der? Ne diyorsun?
Bu Dorian Finney-Smith'i 3 birinci tura takaslamama şovu neydi geçen deadline'da?
Abi öyle bir şey yok
ya. Ama abi raporlandı mı yani? Ve bayağı ciddi insan Dorian Finney-Smith. Indiana'dan hatta yani biliyoruz artık şeyi de. Yani o kadar şey oldu. Ya bu topla yaratma konusu. Allah korumuş hakikaten. Ve ya şunu söylemek lazım. Bu New York, bu Brooklyn takımı topla yaratan oyuncu konusunda muhtemelen ligin en kötü takımı. Hani abi Charlotte'da LaMelo Ball var. İşte Washington'da Jordan Poole var. Houston'da Jalen Green var. Alperen var. Abi Alperen'i koş takıma. Tamam mı? Yani Alperen çok yani en Türkiye'deki en az beğenen Alperen insan benim falan muhtemelen. Ama Alperen gibi bir yaratıcı bu takımda çok büyük fark yaratır. Çünkü ya şimdi 10 kişi dakika aldı Cleveland maçında ve böyle bir sakat da yok aslında. Sesim geliyor mu benim?
Geliyor.
ve bir sakat da yok takımda. Yani 10 kişilik rotasyonları oynadı ve bu oyunculardan hiçbiri ya pick and roll'da bu almasın topu diyeceğim adam değil. Mikal Bridges değil. Geçen sene playoff'larda gördük. Orta mesafede üçlü tehdidin iki tanesini yönetemiyor. Yani topla potaya gitmek konusunda çok çekingen. Adamını bulacak kadar şey de değil. Yetişmiş bir oyun kurucu da değil. Orta mesafeye giriyor. Şutunu atmaya çalışıyor. Bu arada Mikal Bridges genç yetenek falan muhabbet yapıyoruz. Mikal Bridges 28 yaşında. 20, yani 26'lı olması lazım. Yani Mikal Bridges artık Porzingis'le eşit yani. Cam Thomas zaten yani 10 tane iyi maçı olacak bu sene normal sezonda. Onun birini ilk maçta kullandı. Onu da mağlubiyete gitti. Cam Johnson yine o da işte şütör. Yani düz şütör. Yani topla onun da hiçbir ilgisi yok. Spencer Dinwiddie bu adam kariyerinin en iyi sezonlarını hep ikinci yönlendirici, ikinci yaratıcı, yanında bir tane yaratıcı varken ikincisi olarak olay yaşadı. Royce O'Neal bu adam Gran Canaria'da vermiyorlardı topu bu adamı. Yani Ben Simmons bu arada yani Brooklyn'e dair belki de en şey olan en olumlu bakabileceğimiz şey Ben Simmons'ın agresif oynuyor olması. Hani Dennis Smith Jr. falan oynuyor bu takımda. Yani bu takım böyle şeyden de mesela ya Dennis Schroeder'i alırsın mesela. Toronto aldı. Hani yerden bir şey çekersin. Bir kumar oynarsın. İşte bir takasa girersin. Yok yani bu takım pivotta da böyle pota etrafında tehdit yaratabilecek bir oyuncu yok. Yani şey Nick Claxton, 5 numara Nick Claxton herhangi bir post-up oyunu yok. Zaten ligin en kötü serbest atışçısı. İşte dün de %30'la mı ne oynamış? Yani bir pivotun %30'la oynaması falan korkunç bir rakam.
Ya geçen sene yani, ligin en iyi şey field goal yüzdesine sahip oyuncusuydu. Bunun temel sebebi Kevin Durant ve Kyrie gibi adamlarla oynamasıydı zaten.
Darren Sharp da şey değil. Öyle bir tehdit oyuncu değil. Yani hiçbir yerden hücum tehdidi yaratamayan şeyli bir hücum tehdidi yaratamayan bir takım bu. Kurulu bir hücum tehdidi yaratamayan bir takım. Yani Jack Van Hoca geçen sene o şok etkisini takıma çok iyi yapmıştı. Yani Steve Nash ayrıldıktan sonra o kültür değişikliği hani savunmada bir şeyler yapalım. O savunmayı bir araya getirmesi sonra takaslardan sonra da o işte mesela Boston'a karşı deplasmanda kazandıkları maç çok imza maçıydı. Hani böyle şey takım yaratmıştı kısa süreçte. Çok inatçı bir takım yaratmıştı ama hani bu takımı böyle bırakmak bayağı eksik bırakmak oldu. Ya ben Sean Marks'ın GM'liğini uzun zamandır çok eleştiririm. Yine eleştireceğim şu takımı kurduğu için. Ve hani ne yaparlar bence hani sezonun hayal kırıklığına daha yakınlar bence playoff takımı olmaktansa. Yani bakacağız şey diyeceğiz ya ulan Brooklyn bu kadar da kötü takım değil aslında falan diyeceğiz bence sezonun bir noktasında. Hani ki Brooklyn'in bence takımı dağıtmak için çok da motivasyonu yok. Pikleri kendinde değil. Hani takımı dağıtalım, pikleri alalım. Takım pikler gitti yani. O takasta bu takasta gitti o pikler.
Evet.
Hani o yüzden çok sıkıntılı bir noktada Brooklyn belki şey yapabilir işte. Daha böyle hani rol oyuncusunu verip daha riskli bir yıldız alma işi. Hani geçen sene Dallas'ın Kyrie takasında yaptığını. Belki onlar işte böyle DeMar DeRozan'a işte mesela Zach LaVine'e falan gibi işlere girebilir. Ama hani Brooklyn Nets hakikaten New Jersey'den Brooklyn Nets'e taşınırken o işte rebranding, yeni salon, yeni formalar, işte Brooklyn markasını isme taşıma o fikrin yaratacağını düşündükleri o çekim merkezi bir senelik Kevin Durant macerasından başka hiçbir şey getirmedi ve 10-15 senedir NBA'in en sıkıcı franchise'ı ve hani bu ligin ne kadar iyi New York Knicks'e ihtiyacı varsa ya Brooklyn Nets de bana daha çok işte Sean Kilpatrick'i falan hatırlatan bir camia. Yani o yüzden çok da üzülmeyeceğim Brooklyn'in bu senesinin biraz böyle titrek geçecek olmasına.
İnan abi sen hangi tarafa da yakınsın? Net konusunda. Bir playoff takımı, bir top 6 ya da bir play-in takımı olarak mı görüyorsun yoksa sezonun ilerleyen boyutunda onların da dağılıp belki kadrolarına bir değişikliğe gitmelerini bekliyorsun?
Öyle abi. Şimdi ben aslında burada sana pas atacağım. Çok konuştum çünkü. Biraz seni duyayım. 36 mıydı bunlarınki? 36.5 muydu bunların alt üstü? O civar falan bir şeydi galiba.
Hemen Amerika'nın sahibini başlıyoruz ve...
Ben at demiştim. Sonra bunu biraz düşündüm. Çünkü sağda solda biraz baktım. İşte Amerikan medyada da çok fazla üst diyen var. Hani play-in mücadelesine girer. İşte 40 galibiyet civarında olur diyen var. Ben biraz daha aşağıda kalabileceklerini düşünüyordum. Çünkü geçen sene Mikal Bridges'ın burada olduğu 25 maçlık dönemde evet Bridges'ın 25 sayı üretebilen bir oyuncu performans çizdiğini gördük en azından o dönemde. Yani kendisini işte Phoenix'teki rolünden işte 18-20 sayı atan oyuncudan daha fazla top kullanan ve 25-26 sayılara bazen 30'lara giden oyuncu şeyine getirmişti Mikal Bridges'in bu noktasında. Kiz'in ABD milli takımında da ben ona verilen rolün aslında yanlış bir rol olduğunu düşündüm. Yani ona biraz daha rol verilmesi gerektiğini düşünüyordum. Orada Amerikalılar kendi kendilerine farklı bir gaza doğru, farklı bir yöne doğru gittiler ve takıma esas kurabilecekleri, yönlendirebilecekleri yönde çok geç bunun farkına vardılar gibi hissettim. Fakat neticede Mikal Bridges bir takımı tamamen sürükleyebilecek bir süperstar oldu demek değil bu bahsettiğim şey. Sorun burada. Geçen senenin sonunda da ben onu biraz fark ettim. Spencer Dinwiddie ile Mikal Bridges'in çok uyumaması. Yani olmuyorlar yan yana. Çünkü Spencer Dinwiddie o topu kendinin kullanması gerektiğini hala düşünüyor. Belki bu sezon fikri değişmiştir. Önümüzdeki maçlarda bunu daha iyi anlama fırsatımız olur. Çünkü ilk maç çok yeterli bir şey değildi yani. Cleveland maçı biraz farklı bir kaos. Yani Cam Thomas girdikten sonra o maç bir maç değildi artık. Bir maç o bir tiyatroya dönüşmüştü yani. Senaryo yazılmıştı o maçta. Dolayısıyla Cam Thomas'ın öyle coşmadığı, oyuncuların gerçek rollerinde olduğu, Bridges'in çok top kullandı. Dinwiddie'nin de biraz daha fazla top yönettiği bir maçta bunu daha iyi anlarız. Ama benim geçen sene gördüğüm şey iki oyuncunun çok yan yana oynayamadığı da. Yani iki oyuncu birbiriyle çok geçinemiyordu saha içinde. Cameron Johnson'ın da o dönem düşen şansın daha iyi bir sezon geçirecektir. Ona eminim. Zaten benim fantasy takımımda inşallah geçirir. Ama onun dışında işte Ben Simmons'ın müthiş bir sezon geçirme ihtimali bir kenara bırakıldığında ben çok umutlu görmüyorum bu takımı. Ki Ben Simmons ihtimalini de artık görmüyorum hayatımda. O rüyayı görmeyeli çok uzun yıllar oldu. Dolayısıyla ben onları alt demiştim. Ama senin görüşünü merak ediyorum. Biraz daha detayı sana bırakayım.
Vallahi net konusunda ben de yani bir tahmin yapacaksam ben de alt derim. Çünkü ya senin bahsettiğin o Dinwiddie ile Mikal Bridges'in beraber aynı anda çok o kimyayı bulamamaların sebeplerinden bence en baştaki başta gelen noktası aslında ikisinin de ikinci aksiyonları hatta yeri geldiğinde üçüncü aksiyonları oynamayı istemeleri ve ana aksiyonu yapabilecek yönetebilecek seviyede olmamaları. Yani bu takımın aslında o, bence anlatan en büyük mevzu da o. Yani o topu Dinwiddie getiriyor evet. Perli alıyor, şutu kullanıyor ama düzenli şekilde bir hücumu organize edecek bir oyuncu değil. Mikal Bridges, Fed çok güzel anlattı zaten. Üç tehdidin ikisini yapamıyor. O, orta mesafe vermediğin zaman yaşadığı sıkıntıları gördük ki dün de mesela Cleveland ona ayrıca bir önlem aldı. Çok belliydi yani onun organizasyonlarını, setlerini, o handoff'ları almasını çok zorlaştırmaya çalıştılar. Ve Mikal Bridges de bunlara çok alışık bir adam değil. Yani çok değerli bir oyuncu. Mesela OKC'ye gelse bayılır. Cuk da oturur bize mesela. Ama hani işte bu gömlek ona şey değil. Hani taşıdığı gömlek ona göre değil aslında. Ki kendi podcast geçen sezon muydu? Bu off season'da işte bir podcast'e katıldı. Orada da şey dedi yani işte Phoenix'te ben 20'lere 30'lara çıkmaya çok alışık değilim. Ama işte Nets'e geldikten sonra işte 20 attım. Abi 25 attım. Şimdi bir 30 attım falan. Hani bu rakamlara bu istatistiklere çok aşina olan bir oyuncu. Yani yeni yeni tanışan da bir oyuncu. O yüzden çok bocalaması ya da işte atıyorum o şey yapmadı bir organizasyonu taşıyacak seviyeye gelmemesi ben çok şaşırtıcı değil ki yani Fett de söyledi. Yaşı da gelmiş bir oyuncu yani nihayetinde Mikal Bridges. Ben o yüzden bu Nets takımının en büyük sorununun şey olduğunu düşünüyorum. Yani hücumu taşıyacak aslında hani Kaan Kural'ın tabiriyle o çekim gücünü oluşturacak, yaratacak bir oyuncu arayışındalar. Dün Cam Thomas'tı bu. İşte çıktı acayip performans sergiledi. Ama Cam Thomas'ın bunu düzenli şekilde yapamayacağını biliyoruz. Cam Thomas olmadığı zaman Mikal Bridges bu rolün altında ne kadar kalkacak? Spencer Dinwiddie ne kadar o hücumu bir maç taşıyacak? Bunlar bence çok zor şeyler. Ve bence Nets'le alakalı daha endişe verici. Bu takımla alakalı endişe verici nokta. Ben savunmalarını takastan beridir beğenmiyorum. Yani çok fazla iletişim hatası yapıyorlar. Çok fazla switch'te hata yapıyorlar. Bu yardım savunmalarında çok geç kaldıklarını düzenli şekilde görüyoruz ve hani eldeki malzemeye baktığımız zaman bu takımın çok daha iyi bir savunma takımı olması gerekiyor diyorsun. Ama o bir türlü şeye çıkamadılar. Yani ben daha iyi bir savunma maçı bekliyordum. açık konuşmak gerekirse Cleveland'a karşı. Onu göremedim. Ben aslında hani Nets'in kalitesi bakımından konuşacak olursak savunmasının çok hayal kırıklığı yarattığını düşünüyorum. Yani işte hücum kısmındansa.
Yani zaten takımın farkı yaratmaları gereken nokta o abi. Yani Cam Thomas çıkmadığında bu takımı zaten o çözmesi lazım aslında. Yani senin baskılı, kanatta topa baskı yaptığın, arkada Nick Claxton'ın işte her şeyi kovalayabildiği düzen sana bir şey getirebilir diye düşünüyorsun. Ama şeyi de son yıllarda çok görüyoruz yani. Çok birbirine benzeyen, çok iyi savunmacı ama çok benzer fizik savunmacının aynı takımda olması. Ya da işte kafanda düşündüğün, ya bu kadar iyi kanat var, bunların hepsini yan yana koysan aslında çok modern bir savunma olur dediğin savunmaların çoğu aslında bunu başaramıyorlar. Yani hı-hı, burada alınacak bir ders var belli ki bütün NBA'ye dair.
Ve ya yani şey işte hani mesela kağıt üzerine diyorsun ki ya bu takım en azından Ben Simmons'la oynamaya teoride çok uygun da bir takım diyorsun. Mesela şutörleri var, direkt kulvar koşup yani köşeleri kaplıyorlar. Uzunları atletik işte Nicholas Claxton gibi kulvar koşabilen bir oyuncu. Açık alanda patlayıcı bir oyuncu. Hani Ben Simmons'ın böyle geniş alandaki organizatörlüğünü, açık alandaki organizatörlüğünü kullanabilecek de bir oyuncu kadrosu var diyorsun. Ama stop alamıyorsun. Stop alsan yeteri kadar rebound alamıyorsun. Hani çok benzer size'ler olmasına rağmen ince de oyuncular aslında bu takım. Ve yardımlarda da çok geç kaldıkları için maalesef hani savunmada da yeteri kadar şey alamıyorlar. Yani rakibi kötü şutu zorlayıp oradan bir şey yakalayamıyorlar. Hani geçiş fırsatı çok fazla yakalayamıyorlar. O yüzden aslında Ben Simmons'ı oynama fikri de teoride kalıyor. Yani Fred agresif olmasından bahsetti. Ama yine bir pozisyon var mesela maçın ilk yarısında. Ya turnikesi var. İlla köşelik adamı arıyor mesela. Yani sürekli bir...
Aynen, hep bakmıyor ona.
Hep kafada pas. Yani tamam, oynama isteği güzel ama doğru mentaliteyle oynanması lazım. Hani agresifliği sadece pas ile sonuçlandırmaması gerekiyor. Bu da herhalde hani o pozisyonda dedim yani evet hani yine benzer bir şey göreceğiz bu sezonda. Hani belki daha sağlıklı olur, belki daha fazla maçı çıkar. Ama hani Ben Simmons yine Ben Simmons gibi olacak muhtemelen. Ve tek bir farkı, en büyük farkı ya da ben savunmasından çok hani biraz ağırlaştığını düşünüyorum. Normalde çok daha rahat takip ettiği perde çıkışlarını, handoff'ları çok daha böyle hani takip edemedi. Çok ağır kaldı rakibine karşı. Açıkçası hani ben o bağlamda da şeyim. Hani Ben Simmons'da muhtemelen çok böyle umduğumuzu artık bulamayacağız gibi duruyor. Bu Atlanta serisinde Ben Simmons'ı gömdük gibi duruyor.
Orada şey abi, yani ben onun en iyi dönemindeki savunmasına inanılmaz hayrandım. Ama orada bile detaylarda çok hata yaptığını hatırlıyoruz. Yani orada bile topun olmadığı yerde her zaman en akıllı savunma tercihlerini yapmıyordu. Ama bu işte sırtındaki problem, onun hep bahsettiği her şeyin aslında çöküşünün o psikolojik olmadığını, fiziksel olduğunu söylüyor ki ikisi de. Yani bunları birbirinden ayırmaya gerek yok. Sırtında problem yaratmış olabilir. Serbest atıştan korkman da bunun problemini yaratmış olabilir. Şutun da problem yaratmış olabilir. Hepsi alt alta gelebilir ama şey var hakikaten. Yani artık kendini o kadar rahat eğilip kalkarken bulamıyor. O yüzden Philadelphia'da en iyi savunma döneminde bazen topa saldırıp mesela savunmadan kendi ucumunu başlatabiliyordu. Ve sonrasında gelip belini elliye Furkan'a hemen bir bel arkası pas bırakabiliyordu falan. Evet. O çeviklikle yapamıyor çünkü yani bel oynamıyor bazen, dönmüyor ya da yere çok eğilip kalkamıyor. Belki sezon içindeki fiziksel seviyesi artarsa biraz o değişebilir ama kafada hala şey var, o pas var ki mesela Mikel'de de o psikolojik şey var. Sen podcast'tan bahsettin ya, bu garip bir psikoloji abi. Mesela Cam Thomas gibi insanlar doğuştan şeye inanmış. Yani ben 50 sayı atmalıyım'a inanmış. Evet. Ama Mikel Bridges kendisinde o hakkı görmüyor. Ne kadar kaliteli bir oyuncu olsa da. Yani diyor ki ya ben 20 sayılık oyuncuyum. Ona inandırman gerek. Ama o da çok zor belli bir yaştan sonra o oyuncuyu oraya doğru yöneltmek.
Kesinlikle abi, kesinlikle. Yani o yüzden Nets konusunda ben çok şey değilim. Tatlı bir takımlar bu arada. Muhtemelen çok da fazla yakın maç kaybederler gibi geliyor bana. Ama kaybederler. Yani öyle geliyor. O yüzden Nets konusunda izlemesi keyifli bir takım olacaklarını düşünüyorum ama nefeslerim çok maç etmez. Ve bence hazır takımda çok da şey oyuncular varken, değerli oyuncular varken onları takaslamak, belki bir rebuilding olmasa bile bir retooling'e gitmek daha doğru olacaktır diye düşünüyorum Nets için.
Aynı tip oyuncuya gittiler. Yani iki takas, evet, iki süper yıldızını da tak tak takas diyor. Orada artık ne alabileceğin belli ama hani Cam Johnson, Royce O'Neal, işte Dorian Finney-Smith, Mikal Bridges, hepsi bir Pokemon'un işte Charizard, Charmander şeyleri gibi, şekilleri gibi. Yani o yüzden asıl sıkıntı o. Yani çok aynı tip var. Yani bir tane de şey olsaydı, hareketli şütör olsaydı, bir tane işte.
Bak onu diyecektim yani, bu arada.
Pivot bile bari şey olsaydı yani. Switch pivotu yerine böyle daha post pivot olsaydı. Yani şütör pivot olsaydı. Yani hep aynı tip oyuncular.
Takıma bir body hilt konur. Al bir body hilt şu takıma.
Yapılabilir.
Hatta bu... aslında Mikel'i vereceksin abi. Mikel'i güzel takaslayacaksın. Brooklyn için o da NBA agent katar. Yani ben Mikel'in bir sonraki adresini merakla bekliyorum. Hangi contender? Ya bu bizim son hamlemiz olacak diye düşünecek bakalım. Bir sonraki merak ettiğim nokta o Brooklyn'e dair.
Kim o olabilir hiç... ki acaba?
Oklahoma'sına gelsin abi. Hiç yapmaya gerek yok.
Güzel hamle. İnşallah çok alırsınız.
Güzel. İnşallah.
Udort'a upgrade olarak Mikal vereceğiz. Başka şeyler konuşturur.
Şampiyonluk gelir.
%100. Geçiyorum bu halde.
2028 şampiyon Oklahoma standartımızı kutlayalım.
Teşekkürler abi. Celtics'in hala şampiyon olması çok acı bu arada. Bu sene de konferans finalinde elenen Celtics'i tebrik ediyoruz ve Hoca taşı sen attın yapacak bir şey. Toronto'ya geçelim isterseniz, son takımımız. Sezon bittikten sonra çok önemli bir gelişme oldu ve Nick Nurse'le yollar ayrıldı. Onun yerine koç Darko Rajakovic geldi Toronto Raptors'ın başına. Ve aslında Fred VanVleet dışında çok inanılmaz bir değişiklik olmadı takım içerisinde ki Deniz Şören geldi onun yerine. Burada ya İnan abiye şunu sormak istiyorum. Toronto Raptors az önce Nets'te konuştuğumuz gibi belki de bir ligi neşelendirecek bir takasa girişmeli mi? Ya da birkaç takasa girişmeli mi? Herhalde buradan başlayabiliriz.
Abi orada yani şimdi Masai Ujiri önde olduğu için, burada başrolde olduğu için hani bu takım şunu yapmalı, bunu yapmalı demek bana çok zor geliyor. Çünkü o da garip bir adam yani. Basketbola bakış farklı, dünyası farklı. O yüzden yani bence bu arada çok ufak bir kek yedim arkadaşlar. Podcast'ı dinleyenlerden özür diliyorum şu anda. Önümde çay ve kek vardı. O yüzden bir parça kek aldım. Yani Toronto Raptors analizime kek yiyerek başladığım için herkesten özür dilerim. Bütün dinleyenlerden.
Ben de bu arada abi sen keki hızlıca şey yap. Ben Toronto'nun kek ve şey durumundan bahsedeyim.
Tamam, acı çekiyorum çünkü sen 2 saniye gir ben geliyorum.
Tatlı yeri konuşalım. Devam.
Evet, tatlı konuşalım. Bu arada selamlar ev halkına. şöyle. Şimdi Toronto'nun herhangi bir cap space'i yok. Bu sene yoktu. Ancak bu sene Pascal Siakam'ın 38 milyonluk kontratı bitiyor. Gary Trent Jr.'ın 18,5 milyonluk kontratı bitiyor ve OG Anunoby önümüzdeki yaz için player option'da. Yani pratik olarak onun da kontratı bitiyor. Çünkü OG Anunoby'nin 20 milyonluk kontratı kullanmayacağına eminiz. O yüzden Toronto için müthiş bir her şey sıfırlama senesi olabilir. Bu arada Tedious Young'ın da 8 milyonluk kontratı bitiyor. Aynı zamanda işte Otto Porter'ın da kontratı bitiyor. Ama geçen sene yapmadıkları için bu takasları, oyuncuların da aslında değerini kaybettiler. Hani OG Anunoby'ye 2 sene sahip olmakla OG Anunoby'ye 1 sene, mesela işte Mikal Bridges'i konuştuk az önce. OG Anunoby'di bu takasların ana faktörü, her zaman ilk konuşulan isim.
Hı hı.
Hani Masai Ujiri şeyde, şeyin açılışında, medya gününde, kampın açılışında, extension görüşmelerinde insanlar beni bencil olduğum için suçluyorlar. Ancak ben yapmam gerekeni yapıyorum. Onlar da yapmaları gerekeni yapıyorlar. Bakalım işin sonunda orta bir yerde buluşabilecek miyiz gibi de aslında bir rest çekti oyunculara. Yani onları çok seviyoruz. Onlar bizim organizasyonumuzun parçası. İşte ikisi de şampiyon olan takımımızda vardılar. Burada uzun zamanlar geçtik. Onların kalmasını isteriz falan yerine, bana bencil diyorsanız siz de bencilsiniz kardeşim. Kontrat görüşmelerinde yapacağız görüşmeler. Anlaşırsak anlaşırız, anlaşamazsak anlaşamayız dedi. Hani o yüzden ki VanVleet'i de kaybettiler. Hani VanVleet de bu takım için, ki hatta şampiyonluğun en büyük fotoğrafı gözü kanlı bir şekilde yerde yatan VanVleet'ti neredeyse. Hani böyle bir yola girmişken Toronto hem çok genç, tecrübesiz ve Avrupalı bir koç getirdiler, Avrupa menşeli. Hem takım bu halde, hani bu takımın management'ı verileceği, Masai Ujiri'nin vereceği kararlar gerçekten çok ilgi uyandırıcı deyip abi kekini bitirmişindir diye bırakıyorum.
Ya doğru bir yerden girdin. Orada bencilliği açalım mesela. Şey de dedi. Yani Ujiri'yi, ki o da bana garip geldi. Genelde NBA genel menajerlerinden, basketbol operasyonları başkanlarından bunu duymayacağım. Ujiri'nin politik bir tarafı da var. Yani politik derken güçlü bir adam Amerika'da. O yüzden böyle şeyleri daha rahat konuşabildiğini hissediyorum bazen. Şey dedi mesela, yani geçen sene bazı oyuncularımız, hatta çoğu oyuncumuz doğru yönden oynamadı basketbolu. Yani doğru bir basketbol oynamadık. Bencildik takım olarak dedi. Yani bunu kabul etmemiz lazım dedi. Doğru bir oyun ortaya koyamadık. O yüzden yeni sezonda bu bencillikten uzak bir basketbol ortaya koyacağız demişti. Şimdi bunu söylemesi garip, çünkü aslında takımda evet Fred VanVleet gitti ama ana iskelet duruyor hala. Yani senin o topu geçen sene kullanan oyuncun Siakam'dı. Geçen sene o topu kullanan oyuncun Scottie Barnes'tı. OG Anunoby'di. Gary Trent Jr'dı. Şimdi bu oyuncuları sen diyorsun ki siz geçen sene bencil basketbol oynadınız. Şimdi bunun tek sebebi Nick Nurse'un koçluğu olamaz. Burada yine şey, Fred VanVleet'in Rockets'ı bütün bunlar mı sebep değil tabii ki. Yani o bencilliği yaratan ya da doğru basketboldan bu takımı uzaklaştıran şey aslında takımın kalbinde hala devam ediyor. Ve bunun Darko Rojakovic her ne kadar başka bir basketbolu hedeflese de basketbol eğitiminin başından beri bir günde değişmeyecek bir şey olduğunu biliyoruz. Onun dışında şampiyonluktan beri baktığımız bir genel pencereyi ele alırsak Toronto Raptors hep şey takımı oldu. Yani evet biz bu iskeleti tutalım. O Kawhi Leonard'da yaptığımız gibi bir sonraki mutsuz süperstar veya oyunun ruhunu değiştirecek süperstar geldiğinde biz yine orada olalım. Yani o bir seneyi, o iki seneyi yine alalım. O şampiyonluk için oynayalımı hala bekliyorlar gibi seviyorum. Çünkü Pascal Siakam'ın çok inanılmaz bir gelişimsel geldiği ortada ama Pascal Siakam hiçbir zaman en elit 10 oyuncusundan biri olmayacak. Dolayısıyla onun en iyi ikinci oyuncu olduğu bir denklemi bir kez daha yaratabilseydim mesela. Jüri, bu takımı yine şampiyonluk potasına sokabilirdi belki ama işte yani Kawhi Leonard gibi oyuncu bulmak ve öyle bir basketbolu bir senede bütün herkese kabullendirmek çok zor. Gerçekten çok zor. Dolayısıyla ben de şeye katılıyorum, yani VanVleet'i takaslamalılardı sezon ortasında bir şekilde. Yani ne ettiğine bakmadan belki de orada Jakob Poeltl'ü alıp ya biz kendi basketbol felsefemizi sezon ortasında modifiye edelim demek yerine belki VanVleet karşılığında ekstra bir şey bulmaya çalışabilirlerdi. Veya iki sezon önce işte bu ya da işte geçen sezon yine konuşulduğunda hani ben hiçbir zaman OG Anunoby için 3 tane ilk tur hakkı verileceğini sanmıyordum o dönem bile. Ki OG Anunoby'yi çok severim. Benim için her zaman OG Anunoby en fazla 2 tane ilk tur hakkı ama onun bile verildiği bir denklemde o takasın yapılması gerekiyordu. Yani OG Anunoby'den sen 2 tane ilk tur hakkı alabiliyorsan ve 1 tane parça oyuncu alabiliyorsan, öyle bir dönem geldiyse senin için bunu bence yapmalıydın. Ve bunları beklettikçe NBA'in ruhu değişti. Takasların ruhu değişti. Artık kimse öyle 3 tane, yani Dejante Murray tipi bir paket bile artık NBA'de çok zor bulunacak. O tip bir oyuncuya verilmesi bile çok zor bulunacak.
Dejante Murray olsardı yani.
Ki mesela, ki o bile acayip bir paketti aslında bakarsan. Ama evet, yani OG Anunoby'ye göre sonuçta topu yaratabilen ve kendi avantajı elde edebilen, takımı ana aksiyondan bir şey üretebilen bir oyuncu. Dolayısıyla iş biraz sıkışmış vaziyette. Yani Toronto Raptors'da az önce New York Knicks'te bahsettiğimiz yola uzun vadeli bir şekilde girebilir. Hani Scottie Barnes çevresinde belki işte Pascal Siakam giderse bu sene, hani uzun yıllar boyunca kaliteli basketbol oynayan iyi bir basketbol takımı şu ana kadar yaptıkları gibi olmaya devam edebilirler. Devam etmeyeceklerse de hani geçen seneye göre biraz daha farklı bir basketbolla ben daha iyi bir takım olabileceklerini düşünüyorum. Yani ben onlardan bu sene biraz daha umutluyum. Ha nereye gider bu takım dersen, ana playoff biletini alacak bir takım var mı bilmiyorum ama yine play-in tarafında olabilirler. Ya da ana playoff biletlerinden son koltuğu alabilirler gibi hissediyorum baktığımızda. Veya yukarıdan bir Atlanta'yı düşürebilirlerse mesela onun koltuğuna aday olabilirler gibi hissediyorum. Belki işte 5-6'ları hedefleyebilirler gibi hissediyorum. Ama tabii ki burada bir ilk 4 yapısı şu an gördüğümüz kadarıyla yok.
Ya bu arada yani ilk 6'yı alsalar bile, işte 6. sıradan girseler bile, hani dönüp dolaşıp, hani geçen Chicago bölümünde şey dedik, hani Chicago ile alakalı konuşacağız. Yani nereye gidecek bu takım dedik yani. Sorumuz arkadaş Chicago'nun ne yapacak bu takım? Toronto'da aynısı oluyor aslında. Yani tamam 6. sıradan girdin playoff'a. İşte 3'ten 6'sı düşürdün diyelim. 6 maçta elendin. Yani her sene aynı şeyi farklı serilerle, farklı takımlara karşı görmeye başladık Toronto'da. O yüzden şey de yokken, işte Fed'in bahsettiği kontrat durumu da çok önemliyken, ben Toronto'nun artık hani birkaç yıldır belki dillendirdiğimiz o rebuilding işine ya da en azından retooling işine kesinlikle gireceğini düşünüyorum bu yaz. Yani şey, bu sezon içerisinde pardon.
Ben Masai Ujiri'nin yani orada hep gidebilecek isim olduğunu düşündüm uzun yıllardır. Hani bir sonraki iş için veya başka bir alan için gidebileceğini düşündüm ama yani Bobby Webster orada tamamen bütün kararları verecek gibi hissettim bir noktada. Ama şu anki o yapıyı koruyorlar. O garip geliyor bana hep.
Evet. Fethi, sen düşünüyorsun?
Ya şunu diyecektim. Bence bu Toronto, yani buraya şeyde geldik bence. Antetokounmpo Ujiri babam gibi dedi. Hikayeleri anlatıldı ya. Hani o Antetokounmpo ilk extension'ı aldığında, yani Jrue Holiday takasından sonraki extension'ı aldığında 3 sene önce, yani bu yapı şey olduğunda bile, Boston'la o inanılmaz yarı final turunu oynadığında bile Bubble'da yine o yapıyı ayakta tutan, işte tavanının nereye gideceği belli Fanfleet, yaşlanmaya başlayan Kyle'ın inanılmaz performansları, Siakam'ın birden All-NBA uzun şeye dönmesi, forvete dönmesi, ama yine işte orada bile pivot rotasyonunu, işte orada Marc Gasol'ün yaşlanmasını geçen sene deadline'da çözebildi takım. Yine deadline'a kadar, yani yine 2 sene çözemedi onu. Yine orası bu şeyle, Cam Birch'le falan idare edildi. Yani uzun zamandır Toronto'nun yapısı yarışmacı olmak için çökmüştü. Burada şunun şeyini yapmak lazım. Hani sonuçta bir sezon önü podcast'i çekiyoruz. Rajakovic hem takımınla iletişimi konusunda, hem sağ kenarındaki enerjisi, hem oynattığı basketbol, bence Toronto burada iyi bir şey bulmuş olabilir, parça bulmuş olabilir. Yani sonuçta işte rebuilding'e başlarken yapacağın koç tercihi de çok önemli. İşte mesela Boston Celtics'in Brad Stevens'ı getirmiş. Tabii Brad Stevens kadar iyi bir koç olacağını önermiyorum Darko Rajakovic için, ama işte o Oklahoma'nın Dingo'yu getirmesi.
Kardeşim, bu adamın ismini sana ezberleteceğim. Yani bu kadar saygısızlık yeter bu cam yani.
Indiana'nın Rick Carlisle'ı getirmesi. İşte bunlar yeniden rebuilding, hani yeniden yapılanma sürecine giren takımlar için çok önemli tercihler. Çünkü o süreçte senin aldığın oyuncuları onları kullanabilen bir koçun eline verebiliyor olman. Ya işte Philadelphia yıllar boyu yaşadı onun sıkıntısını rebuilding döneminde. O yüzden bu bence altın çizilmesi gereken bir nokta. Ve ayrıca Toronto'ya dair laflarımı bitirirken, Pascal Siakam, Domantas Sabonis'in aradığı partner diyorum. Ve burada hafif Bill Simmons'lığımı yapıyorum yani. Harrison Barnes'ın kontratını itelerim Toronto'nun rebuilding'ine gibi duruyor şu an.
Abi zaten bu sezon özelinde, yani eğer hani bu sezonu konuşacaksak takastan ayrı, ki bu arada hakikaten Sabonis Siakam olabilir. Bu iyi bir şey.
Ama soru işaretlerim var o fitle alakalı, ama evet.
Yani şey, ben spekülasyon yapmak istemiyorum tabii şimdi. NBA çevirilerinde ürkütmeyelim. Estağfurullah. Ama şey, yani en azından mesela Schroeder'i aradan almaları falan akıllıca hamlelerdi. Yani ne uzar ne kısalır bir takım tam bile. Guard'da senin Schroeder pozisyonunu çok makul bir ücretle, yani neden başka takımlar vermiyor'yu çok tartıştığımız bir ücretle alman iyi bir mantık. Onun dışında işte Scottie Barnes'a, ya baba senin tam senen bu işte, hani topu sana vereceğiz. Belki gelecek sene de bunu denerler, ama yani senin tam olarak NBA hiyerarşisindeki yerini öğrenmen, bize de göstermen için bir fırsat sana. Daha fazla top sende olacak demek. Bunun yanında yedek rotasyonundaki oyunculara, ya beyler siz hani sezon boyunca kenarda şey içmeyeceksiniz, içecek içmeyeceksiniz, yani ara sıra basketbol oynama şansı da verilecek size mesajı vermek. Bütün bunlar en azından bir ortalama üstü takım, bir geçiş sezonu takımı veya yeni bir koçu keşfetme takımı olarak başarılı hamlelerde. Dolayısıyla maçlarına böyle çok sıkılarak bakmayacağız gibi hissediyorum Toronto'nun. Ama hep bir şey, soru işaretimiz olacak tabii. Hani bu senenin sonunda ne olacak, seneye ne olacak diye düşüneceğiz.
Ya bu arada şeyin de altını çizmek gerekiyor. Bu sene lotaryadan yaptıkları tercih Gredidik. Hani ilk maçta pek oynamadı. Ama hani bu sınıfın çok yetenek olarak çok üst düzey bir sınıf değildi, ama bu sınıfın özel oyuncularından biri bence Gredidik. Yani o ilk sene pek oynamayacak gibi geliyor, ama rotasyonda çok kalabalık değil. Yani illa sezonun içinde bir yerde illa Malakai Flynn'den alacaktır dakikaları. O da hani Toronto'da sezon başı bahsederken izlenmesi gerektiğini düşündüğüm oyuncu olarak Gredidik'in altını çiziyorum.
En azından sorunlarına çözüm olabilecek bir draft seçimi yaptılar orada. Yani kendi eksiklerine yönelik bir draft seçimi yaptılar. O bile iyi bir şey yani.
Yani Ujiri şey işte 6-8 boy yüksek motor geliştirilmesi lazım. Tercih yapmadı bu sefer. Hani o bile bence şey kıymetli oldu. Toronto'nun yeniden rebuilding'de başka oyuncular şey yapması açısından. Çünkü mesela geçen sene Toronto'nun yaşadığı sıkıntılardan biri hakikaten bu, az önce konuştuğumuz Brooklyn Nets sendromuydu. Yani o kadar aynı adamlar oynuyordu ki sahada. Böyle bir tercih yapmış olmaları bile iyi.
Abi sezon sonu Toronto'nun yerel gazetelerinde dik oyna diye manşet atılıyorum. Öyle bir çaylak sözünü bekliyorum kendisinden.
Sen şeyi biliyorsun değil mi? Kansas çıkışlı olması lazım. Çok büyük yanılmıyorsam.
Abi işte tipe baktığında direkt Kansas diyor zaten ya. Kansas.
Kansas Journal'da Big bu arkadaşın fotoğrafı enerji manşetini biliyorsun değil mi? Kazandırdığı evet. Bir maçtan sonra. Evet.
Biliyorum. Biliyorum.
Öyle. Anlık olalım. Neyse biz daha çok kelime şakamızı yaparız sezon boyunca.
Tabii canım. Bunlar da ısınma turları.
Aynen daha ısınma turları daha. Evet.
Peki. İnan abi eklemek istediğin bir şey yoksa podcast'i yavaştan kapatalım.
Yok abi genelde hiç Toronto Raptors'a dair hayatımda eklemek istediğim çok bir şey olmadı.
Belki keke dair.
En azından. Neye dair?
Kek.
Abi çok kaliteli bir şey. Ben büyük bir ıslak kek hayranıyımdır zaten. Yani çok severim öyle. Özellikle anne keki, eş keki. Yani kendin yapmadığın ve hazır almadığın bir kek. Yani hayatta bir insanı bunun kadar mutlu eden çok az şey vardır herhalde. Şimdi onun geri kalanını yiyeceğim. Bir de Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü var. Onun bir sonu yetişirim.
Abi heyecanın
gecede maç var.
Heyecanın ölüyorum ya. Harbiden heyecana ölüyorum. Yani birazdan podcast'ten sonra ben de açıp YouTube'dan izleyeceğim yani. Kızılcık Şerbeti'ni. Bu arada evet yani kek konusunda da hanımın yaptığı keke biz de bayılıyoruz diyor ve kendisine buradan selamı çıkıp podcast'i isterseniz
senin için doğru bir hamle özellikle.
Ben de bu şu an
hiç yok şu anda bu arada bu söylemlerimi.
Matamın başında cips var. Lay's sirkeli tuzlu. Onu birazdan mı yiyeyim, maça mı saklayayım diye düşünüyorum işte. Benim hayatta öyle.
Abi islak her hayatın kendine göre güzelliği var. Şu an o sirkeli cipsin de çok alıcısı olur. O da başka bir özgürlüktür hayatta. Yani NBA izlerken o cipsi yiyebilmek de büyük bir özgürlüktür. O yüzden ona da büyük saygı duyuyorum.
Ne güzel hayatlarımız varmış sizin ya. Bizim hayatımız stresim var.
Tam ona gidiyordum yani. İnan abi arada dengeyi bulmasa tam bizim hayatımız stresim maalesef geliyordum yani.
Abi davetimizi kırmayıp geldiğin için çok teşekkür ederiz.
Ben evet, teşekkür
abi,
ederim.
Yine her zaman gibi çok keyif aldım hakikaten kendi adıma. Onu söylemem lazım.
Ben çok keyif aldım valla. Çağırdığınız için çok teşekkür ederim.
Yine yıl içerisinde sık sık çağırmayı umuyoruz.
Evet sık sık rahatsız edeceğiz seni abi. Bu arada ama şey...
Buyur abi.
Biz konuşmuştuk İnan abiyle iş yerinde. Yani ben fiziken de bir darlayacağım yani abi gelsene podcast'te bu hafta diye.
Evet biz Sör'den ayrı olarak karşılaştık. Her ne kadar Fed selam vermediği için ben fark etmedim. O yüzden o beni uzaktan rahatsız etmek istemiş ama bayağı aynı yerlere gidiyoruz yani. Bir metrobüs ya da metro çıkışı buluşacağız. Bir öğle yemeği yiyeceğiz hatta. Masakçı evet. Vardı. Şeyleri de bekleyelim. Flagrant One dinleyicilerini de bekliyoruz.
Evet. Onu evet. Ayarlayabilirsek güzel olur. Flagrant One dinleyicileri de benim DM kutumda şeyler çoğalıyorlar çünkü. Neyse çok şeyden sonraki basketboldan sonraki muhabbet çok daha şey oldu. Uzun oldu.
Dinleyen herkese teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.